Sizinle bugün tasdikata başlayalım diye inşallah düşündük. Yarım saat geç kaldım ama arayı kapatırız yani. Hızlı kapatırız inşallah. Şimdi tasavvurat bölümü birinci kısımdı. Kavramları konuştuk, kategorileri konuştuk. Ondan sonra beş tümeli konuştuk. Tanımı konuştuk. Tanımın içerisindeki haddi tam, resmi tam onları konuştuk. Sonra arkasına tasnif üzerinde konuştuk, sınıflama üzerinde konuştuk. Geçen derste son bitirirken tasnif etmenin, bölümlemenin önemi üzerinde durmuştuk. Tasnif etmek bilginin birinci şartı olarak görülüyor. Yani tasnif edilmemiş bilgi, bilgi değildir diye görülüyordu. Tasnif etme şeyde çok önemli. Bu düşüncenin oluşmasında hangi bilgiyi nereye yerleştireceğimizle ilgili çok temel bir unsur. Farklı bilimlerde, bilgi alanlarında tasnifin nereye ait olduğuyla ilgili bir durumu mutlaka takip etmek gerektiğini vurgulamaya çalıştık. Tasnif edilirken bu farklı bilgi alanları içerisinde her durumun yeniden takip edilmesi gerektiğini söylemeye çalıştık. İşte biyolojide, fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde, ilahiyat bilgilerinde her bir bilginin mutlaka tasnif edilmesi gerektiğini söylemeye çalıştık. Bu tasnifte öncelikle varlık alanlarının bulunması, sonra bu varlık alanlarının hangi bilgilerle elde edilmesi gerektiği üzerinde durduk. Modern dönemlerde 20. yüzyılda, içinde bulunduğumuz yüzyılda ciddi manada bunlar üzerinde farklılaşmaların olduğunu söyledik. Yani bilgiyi tasnif ederken mesela 20. yüzyılda pragmatizm her türlü bilgiyi işte insan menfaati üzerinden tanımlamaya esas alıyordu. Onun anlamlarını sonuçlarına göre tanımlamayı tercih ediyor. Bu tanımlamalara göre de tasnif etmeye çalıştığını söylüyordu. Şimdi buraya kadar kısmı hepsi tasavvuratla alakalı bir şey. Yani bir düşüncenin oluşmasında herhangi bir cümle kurmadan önce oradaki kavramların ilişkilerini görmeyle alakalı bir durum söz konusu. Bu ilişkileri görmeye çalışırken de biz her daim zihnimizde kavramların ilişkili olduğu anlam dünyalarını bulmamız gerekiyor. Her anlam dünyası bize yeni bir tartışma alanı oluşturuyor. O tartışma alanları içerisinde tercihlerde bulunuyoruz. O tercihlerimiz diğerlerini dışarıda bırakıyor. Her tercih geride kalanları dışlayarak, dışarıda bırakıyor. Dışlayarak değil mi? Dışarıda bırakarak bir durumu ortaya çıkarıyor. O durumdan sonra biz artık tasdikat kısmına geçmemiz gerekiyor. Tasdikat kısmı aslında mantık denildiğindeki artık hükümleri ifade edecek. Tasdikat kelimesi tasavvuratla beraber düşünülüyor. Önce tasavvurat mı gelir yoksa tasdikat gelir mi? Tasdikat mı gelir diye genel bir tartışma var. Önce hükümlerimiz mi oluşur yoksa önce kavramlarımız mı oluşur diye böyle klasik bir tartışma var. Bu tartışmada zaman içinde taraflar da oluşuyor. Yani önce biz kavramları tercih ederiz. Kavram şuna karşılık gelir diye tercih ederiz. Ondan sonra tasdikat gerçekleşir diyenler var. Hayır efendim, her şey tasdikattır. Yani bir hükümdür. Ben şu anda cümle kuruyorum. Kurduğumuz her cümle bir hükümdür diye tercih edenler var. Şimdi bu ana çerçeve içerisinde tasdikat konuşurken zaman zaman buraya bir gönderme yapacağız. Tasdikat kelimesi sıdk kelimesinden geliyor. Sıdk, doğruluk, tasdikleme kelimesinin geldiği ana kök. Ama sıdk, sadakat diye ilişkili bütün kelimelere de sadik, dost. Buradaki ana fikir şu, Türkçe'ye bunu doğrulama diye çevirmek de mümkün. Bir şeyin doğrusunu bulmak, mantık açısından doğruyu bulmak, doğrulama, doğrulamayı çıkarma anlamına geliyor. Kizip de bunun yanlışı. Yani doğru yanlış denilen kısım bütün mantığın esasını takip etmeye çalıştığı şey bir önermede, önermenin ne olduğunu da konuşacağız. Bir önermede doğruluk değeri ve yanlışlık değerini bulmak. Mantığın ana vurgusu bunun ortaya çıkarılması için gerekli aletler üzerinde konuşmak. Bizatihi doğruyu belirlemekten ziyade doğruyu ortaya çıkarmak için gerekli aletleri konuşmak. Öncelikle dil bunda tasavvurat kısmında başlıyor. Ama artık burada sonuç hükümüyle ilgili bir duruma geçmek gerekiyor. Doğru ve yanlış durumunu bulmak gerekiyor. Burada da tabii önermelerin ne olduğunu konuşmak gerekiyor. Önerme konusu esasında bu. Önermeler. İşte bunu farklı isimlerle de kitaplarda görebiliriz ama nihayetinde kurduğumuz cümleler, cümle kelimesi, cümle, cümleten falan diyoruz ya, hani aslında bir bütünlük ifade eden, anlam bütünlüğü ifade eden anlamlı kelimelerin bir araya gelerek bir hüküm oluşturmasını söylenen isim bu, cümle. İşte Türkçe'de tümce deniyor, başka dil ifadeleriyle falan takip edilebilir ama mantığın ilişkili olduğu anlam dünyası burada sonucunda dır hükmünü içeren anlamlı cümleler. Bir cümlenin anlamlı olup olmamasında onun hüküm içermesi esas. Dolayısıyla önerme dediğimizde biz normal bu budur diye x, y'dir cümlesini anlıyoruz. Aynı şekilde değildir diye söylediğimiz ifadeler de bunun içinde yer aldığı için değildir de bunun bir parçası olarak görülüyor. Yani dirin bir başka hali. Ama asıl olan böyledir. Yani bu varlık yüklemini üstüne bindirdiğimiz cümleler. Bu böyledir dediğimiz cümleler. Bu artık mantık dilinde böyle olan cümleler hüküm içermiş oluyor. Hüküm içeren cümleleri biz kaziye diyoruz. Kadı kelimesi aslında hüküm veren manasında. Bu böyledir diye sonuç hükmünü veren manasında. Burada hüküm, hikmet, hakeme kelimesiyle ilgili bir dünya var. Önermeleri konuşurken öncelikle oradan başlamak gerekiyor. İçinde bir hüküm olan, hani hüküm Allah'ındır diye böyle söylenen bir ifade var. Hüküm burada neye aittir? Onu konuşmaya başladığımızda mantıkla ilgili bir durumun içine girmiş oluyoruz. Buradaki hüküm neye dayanarak oluşturuluyor? Dolayısıyla burada hükmün olabilmesi için birkaç temel şart var. Cümle olacak, anlamlı cümle olacak. İşte Arapçada belki cümle-i müfide olacak. Türkçe'de anlamlı cümle olacak. İşte İngilizce'de bilmiyorum işte proposition deniyor buna. Proposition. Bir pozisyon alacak, bir durum alacak. Yani bir durumun hükmünü bize ifade edecek. Pozisyon ifade edecek. Hakeme kelimesi burada çok daha genel bir kelime esasında. Kaziyeyi de içine alan daha genel bir kelime ama kaziyeler hükme bağlı olmak zorunda. Yani her önerme, her cümle, her anlamlı ifade nihayetinde bir hüküm bildirecek. Burada Türkçe'de temel bir ifade var, yargı. Şu anda yargı diye geçiyor bu. Tasdikatı da yargı diye çeviriyorlar. Hani birinci tasavvurat kısmına imgelen falan diyenler var. Imagination, tahayyül etmeyi vesaireyi de tasavvura bindirip tasdikatı da yargı olarak ifadelendirmek mümkün. Yargı da bu cümlenin içerisinde iddianın bir yargıyla bağlanması anlamına geliyor. Her iddiada aynı zamanda bir ifade de var. İfadeden kastımız bazen kavram olabilir veya kavram öbekleri olabilir. Ama nihayetinde bu ifadeler birleşerek bir iddiayı oluşturması lazım. Dolayısıyla kaziye dediğimiz cümle bir iddia içeriyor olması gerekiyor. Bu çok önemli. İddiayı içerirken bir yargıda bulunmuş olmak gerekiyor. Bunu yapmak için de biz normal bir cümleyi kastediyoruz burada. Ama adı artık önerme. Bu önermenin içerisinde mesela şeyler yok. Emir ifadeleri yok. Emirler önerme sayılmıyor. Bu böyle yapılsın. Temenniler, dualar, şöyle diyelim. Dualar, istekler,
İhtimal.
Ya bu böyle olsa iyi olur. İhtimal eğer yargı olursa ihtimallerde yargı olabilir. Ama emir olmayacak. Bu yani bunu yap, et. Bu bir cümle olarak mantıkta önemli olarak kabul edilmiyor. Tefsirdeki karşılığı var. Bunu konuşacağım veya hukuktaki karşılığı. Bir diğeri sorular. Bu kalemdir mi acaba dediğimiz zaman önermeden çıkmış oluyor. Bu kalemdir demek önerme. Mi acaba dediğin zaman artık soru oluyor. Değil mi? Ona tam şeyi yüklememiş oluyorsun. Yargıyı yüklememiş oluyorsun. Şimdi bunların hukuki karşılıkları var. Emir, dua, istek, sorular, yarım cümleler. Yarım cümleden kastım bu hükmün tam, Türkçe'de biz bol bol yapıyoruz bunu. Sorumluluk almamak için çoğu zaman. Tam cümleyi tamamlamıyoruz. Yarım kalıyor. Öyle dedim mi demedim mi? Bu söylendiğimiz ya işte ya, bunu demediğimiz zaman o da önerme sayılmıyor. Bu ilk bir böyle ne deniyor bu tür ifadelere? Ah, oh, vah gibi vah
ne deniyor bu tür ifadeler? Hayret ifadeler.
hayret ifadesi sonra şey, cümle değil bunlar.
Ünlem,
falan mesele değil mi?
Böyle duygu ifadesi.
Duygu ifadesi de demeyelim buna. Dilin imkanları içerisinde bir şey ifade ediyor ama hükmü bizatihi göremiyorsun orada. Tabii ki vah diyen birisi ondan sonra bir şey diyor aslında. Dil açısından anlamlı, edebiyat açısından anlamlı ama mantık açısından değerlendirme dışı. Oh dedi birisi. Ne dedi? İyi mi dedi, kötü mü dedi? Oh kurtuldun mu dedi, oh başına iyi geldim. Ne demek istedi? Ne demek istediğiyle ilgili edebiyat bir şey söyleyebiliyor. İşte oh diyen bir insan şunu söylemek istemektedir diye başka bir hükmü söylediği anda hüküm o cümle üzerinden geçiyor. Mehmet oh dedi, demek ki çok Mehmet çok iyidir. Bak bu bir hüküm oldu. İyidir dedik. Hüküm oldu. Ama bizatihi o ifadeler, oh ohlar bunlar bir önerme olarak sayılmıyorlar. Şimdi mantık açısından, dil açısından bunların anlamı olabilir. Mesela yarım cümleler zihinde tamamlanıyor olabilir. Dilin imkanları içerisinde bu var. Yani bir şey söylemek istiyorsan korkun var, çekiniyorsun. Kesmek istiyorsun orada, bir kesiyorsun ve yarım cümle bir şey ifade ediyor ama mesela karşılığı hukuki olarak tanımlanmamasını veya hukuki olarak bir hüküm getirmediği için geçerli bir önerme sayılmıyor bu. Bir mantıksal değer olacak ki hukuki bir karşılığı da olacak. Orada mantık ve hukuk bize hep zihnimizde bir şey verebilir. Sorular mesela aynı şekilde siz hırsız mısınız diye birisine dediğinizde ayıp olabilir. Mehmet katil misin dediğinde bir şey ifade ediyor olabilir. Evet. Oynamasın ya.
Ben telefonla oynamam.
Oynarsın bozulur. Katil misin dediğimde mesela ona bir şey ima ediyor olabilirim.
Zaten daraldı gitti.
Daraldı gitti işte öyle dedik. Kızdı gitti.
Başka beni işaret etmeye başladı hocam.
Güzel sırasızda kendini. Şimdi imalı imalı sorular. Yine Türkçe'de çok sıkça konuşuyoruz. Böyle düzce soramadığımız, sen böylesindir diyemediğimiz yerde soruyla siz acaba böyle misinizdir, öyle misinizdir diye dilin imkanları içerisinde bunları kullanıyoruz. Ama önerme olmuyor bunlar. Bir ayrı hususu var. Önermeler açısından sorular geçerli değil, hüküm içermediği için. Ama mesela diyorlar ki tefsirde, Kur'an'daki bazı ayetler, işte Allah sorduğu zaman o bir soru değil. Orada bir hüküm vardır diyorlar. Bu mesela Kur'an-ı Kerim'de farklı anlaşılabilir veya kutsal bir metinde bu farklı anlaşılabilir. Anlaşılabilir ama mantığın konusu olabilmesi için o soru formunun hüküm formunun yani, görülmesi lazım.
Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Olur mu? İşte diyor bu soru değil mesela. Allah diyor ki aslında olmaz diyor sana. Anlamıyor musun? Evet. Yani bak, olur mu olmaz mı diyor Allah sana. Ya bir söylesene ya bir öğrenelim demiyor Allah orada. Evet. İnsanlar olmaz ya olur mu niye olmasın falan diye cevap vermiyoruz. Evet. Aslında orada hüküm var. Onunla ilgili fakihlerin uyguladığı usuller var. Farklı usuller var. Onları ayrı ayrı konuşmak lazım. Mesela dua istek için de öyle. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yine bize peygamberlerin duaları öğretiliyor. Yani ya Rabbi böyle olsun, şöyle olsun. Bu dua ve istekler bir hüküm içermiyor diye mantık açısından önerme kabul edilmiyor. Ama o duadan herhangi bir peygamberin duasından biz bir hüküm çıkarabiliriz. Mesela orada Allah'ın yardımı istenmektedir diye hüküm çıkarabiliriz. Bunu yapıyorlar, fakihler yapıyorlar bunu. O soru formunu çeviriyor, altında ondan bir hüküm çıkarıyor mesela. O hüküm tartışılabilir hale geliyor. Metinde olmadığı için insanlar tartışabilir. Fakihler veya işte Kur'an-ı Kerim'le ilgili o ayete bakan insanlar tartışmaya devam edebiliyor. Yani son cümle olmuyor. Çıkan hükümler tartışılabiliyor. Şey hatırlarsınız yani ayetin lafzıyla ilgili hiçbir müminin şüphesi yok. Bütün lafızlar Allah'ın lafızları. Ama o hükmün yani o pardon lafzın hükümle olan ilişkisinde tercihler olabilir. Mesela emir var. Aynı emirde de aynı şekilde. Fesalli li rabbike venhar estağfirullah ayet-i kerim inna ateyne de Allah diyor ki fesalli li rabbike venhar Allah için dua et, namaz kıl ve kurban kes. Şimdi bu emir ama fakir bu emre bakarak şöyle çıkarıyor. Demek ki ne diyelim kişisi namaz ve kurban kesmelidir diyor. Şimdi bu derken Şafiler Hanefilerin dışında herkes diyorlar ki inne a'tayna kel kevser, yani bu peygambere verilen bir emirdir. Yani peygambere kurban kes denildiği için, namaz kıl denildiği için bu emir sünnettir diyor. Hanefilerin dışında herkes böyle söylüyor. Yani bu inne a'tayna'daki ifadeye dayalı olarak fakihler kurban kesme ümmete sünnettir diyorlar. Çünkü peygamberin şahsına söylenmiştir. Peygamberin şahsına farz olabilir ama diğerlerine sünnettir. Mesela gece kalk namaz kıl ayeti de öyle. Feteheccetlek, geceliğin kalk namaz kıl. Diyorlar ki bu peygambere emirdir, farzdır ona ama ümmete sünnettir. Şimdi bu buradan bir hüküm çıkarıyor. Bu kime farzdır veya kime zorunludur? İşte bütün müminlere mi? Müminlere. Hanefiler diyorlar ki bu bütün müminlere geçerlidir. Bütün müminler namaz kılıp kurban kesmelidir. Ama bunu lafızda açıkça gösteremedikleri için buna farz demiyor Hanefiler, vacip diyor. Ama sadece vacip diyen Hanefiler mesela bu emirden bir hüküm çıkarıyor. Usulü fıkıh burada kendisini çok sayıda metot geliştiriyor. İşte lafza esas almak, Şafiler o noktada mesela Kur'an lafzını, hadis lafzını özellikle tutmaya çalışıyor. Hanefiler burada bir tevil etme, bir ehli rey olarak görüş geliştirirken akıl yürütmelerde kullanıyorlar. Bu emir yani peygambere söyleniyor ama sadece o kessin diye değil. Bütün müminler ama her bir mümin içinde olmayabilir bu. Kimlere? Ondan sonra bunun şartlarını konuşuyor işte. Kurbanı kim keser? Herkese de değil, kadınlara da değil, bütün erkeklere de değil, işte imkan bulan erkeklere, imkan ne işte şu kadar, bundan sonra bunun altında diğer hüküm çıkarma usulleri var. Bu hüküm çıkarmalarda da, hüküm özellikle söylüyorum, hüküm çıkarmalarda akıl yürütme olduğu için bu cümlelerde doğrudur veya yanlıştır olabiliyor. Yani Hanefilerin bu kurban kesme vaciptir derken yaptıkları hüküm olduğu olmasının yegane sebebi bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yani Şafiler burada bu cümleyi yanlış görürler mesela. Buradaki hükmü. Öyle bütün erkeklerin, bütün Müslümanların kurban kesmesi gerekiyor diye bir şey yoktur. Şafilerin genel şeysi. Dolayısıyla Hanefilerin bu hüküm çıkarması yanlışlanır Şafiler tarafından. Hanefiler bunu doğrular ve çıkardıkları hükme uyarlar. Ama hüküm fark edileceği gibi emrin dışında kalan bir unsurdur. Emir burada ama emri Allah'ın yap dediği emri nasıl anlamak? İşte usulü fıkıh bunun üzerine kurgulanıyor. Burada aynı zamanda diğer hukuki problemler var. Hukukta mesela sözün nasıl anlaşılacağı, yarım cümle esas mı, değil mi? Bir örnek, klasik bir örnek, fıkıhtan olsun. Bu dini nikah, resmi nikah meselesinde aslında klasik olarak böyle bir ayrım yok. Yani bu yeni modern dönemlerin Türkiye için Cumhuriyet sonrası olan bir şey. Nihayetinde nikah iki kişinin arasındaki antlaşma, akit. İki taraf anlaşıyor, kadın ve erkek. İki tarafın arasındaki bir antlaşma. Bu antlaşmada şunu diyorlar, ben senin kocanımdır, sen benim zevcemdir, sen benim zevcemsindir diyorlar. Dolayısıyla bunu dil, lafız ifadesiyle de söyleyebilmek için zevveçtü diyor mesela kişi. Ben seninle evlendim diyor. İzdivaç ettim. Ettim kelimesi şundan dolayı özellikle önemli oluyor Türkçe çevirdiğimizde. Bir
zaman değil.
Bu kalıp Arapçada yaptım dediğin zaman, yaptım dediğin zaman dil ifadesi açısından en net ifade. Daha ötesi berisi o acabası kaçma şeysi yok. Oldu. Bu oldu. Olmuştu. Edebiliyorum. Türkçe'de mesela ediyorum, kabul ediyor musun diye soruyor.
Ama ediyorum. Yani
hani ediyorum şimdi, evet, evliliği özelleştirme. Ediyorum. Ediyorum, edeceğim, edebilirim. Edebilme ihtimalini sevdim. Bunlar yok. O yüzden hukuk dili bu anlamda mantık dilinin pratik uygulamasına dönük bir şey. Hakim buna baktığı zaman şunu soruyor. Mesela bir evliliğin şartı bu ifade var mıydı? Lafız ifadesi. Bu lafız ifadesi var mı? Çünkü insanoğlu öncelikle lafzı tutabiliyor. Lafız tutabiliyor. İki kişinin arasında evlenme var mı? Zevveçtü. Yaptım diyor. Yapmışım yani. Dır yüklemi buraya yüklenmiş oluyor. Hakim burada Mesela bir problem söz konusu olduğunda iki kişinin akdinin geçerliliğini bu cümlede arıyor. Lafız önemli oluyor İslam hukukunda. Lafızlar üzerinden, mesela bugün de ne diyelim, yazılı metinler üzerinden bunlar esas aranıyor. Bunun dışında başka unsurlar varsa da, mesela diyor ki biz sözlü olarak bunu söyledik veya yazmadık. Bunların hukukta karşılıkları var. Yani burada bir önerme var mı yok mu? Böyle bir şey oldu mu olmadı mı hukukun problemi haline gelebiliyor. Sözel ifade edilen şey yazıya döküldü mü? Mesela bazı şeylerin mutlaka akit, o noter ayeti denilen bir Bakara suresinin Amenel Resulü'den bir önceki sayfası en uzun tek ayet. Orada mesela ona bakılarak akitlerin yazılı yapılması gerektiği kanaati var. Hükmü var. Onlar uzun kendi işlerinde konuşuluyor. Ben şeye geri döneyim Selimler'e. Şimdi buradaki hükümler özellikle akitte karşımıza çıkıyor. Çünkü bu akitte bu akit vardır veya yoktur tartışmasını belirleyen buradaki doğru ya da yanlış olması. Hüküm vardır, hüküm yoktur anlamını takip etmek için önemli. Yukarı tekrar geri döneyim. Önermeyi belirledikten sonra hangi önermeler, hangi önerme çeşitleri vardır? Ona geçiyoruz. Önerme çeşitlerinde de kısaca çok zihnimizde kalacak şekilde kavram çeşitleri kadar Mehmet Hocam önerme çeşidi vardır diyebiliriz. Bu da şu demek, herhangi bir olguyla, bir vakayla, bir şeyle ilişkili kavram varsa onun önermesi de vardır. Genel olarak şöyle 5-6 ana grupta topluyorlar. Klasik felsefenin ana başlıkları üzerinde mesela ontolojik önermeler, işte epistemolojik önermeler, estetik önermeler, ahlaki önermeler, siyasi önermeler. Buna ana önerme alanları olarak görülüyor. Yani herhangi bir böyledir dediğin zaman bunlar ana yapıları itibariyle bunları irca edilebiliyor, dönüştürülebiliyor. Bu nasıl bir önermedir? Bu önermelerin içerisinde şöyle bir unsur var. Risale-i Nur okuyanlar için de bence önemli bir vurgu bu. Her bir önerme bu hükmü verdiği zaman hükümde tasdik var. Tasdik burada aslında bunun böyle olduğuna inanç. İman diyeyim ben buraya da. Her bir tasdik iman esasında. Bu kalemdir dediğimde ben bunun kalem olduğunu iman ediyorum demektir aslında. Şimdi biz imanı sadece Allah'ın varlığıyla ilgili düşündüğümüzde sınırlamış oluyoruz. Mantık açısından her bir tasdik cümlesi iman cümlesidir. Özellikle kışkırtmak için söylüyorum. Buna isterseniz inançtır diyebilirsiniz, başka bir şeydir diyebilirsiniz ama ben buna kalemdir dediğimde bunu ben kabul ediyorum, tasdik ediyorum. Ha, buna kalem diyorum da ama kalem olduğunu kabul etmiyorum. O zaman yani söylediğinle zihnin arasında bir boşluk var. Mantık bu anlamda bu boşluğun olmaması gerektiği vurgusunu yapıyor. Yani lafızla zihindeki tasdik arasında bir boşluk olmaması gerekiyor. Şeyi hatırlayınız, ilk dönemde hani amel ve iman arasındaki ilişki, yani büyük günah insanı dinden çıkarır mı? Ateş yakıyor diyorsun ama hala elini ateşe sokuyorsun. Ya ateşin elini soktuğunu kabul etmiyorsun veyahut da başka bir problem var. İlk tartışmalar bunlar. O yüzden mantıkla ilgili ilk konuşma çıktığı zaman buradaki hükmü kimin belirleyeceği meselesi çıkıyor. Ehl-i sünnet de ağırlıklı olarak yani insan elini ateşe sokabilir ama aslında o hükmü itiraz ettiği için değil. Başka sebeplerden, o kelami uzun bir tartışma. Mantık açısından buradaki hükmün neye dayandığı meselesi önemli. Biz zihnimizde o hükmü, bu tasdiki nasıl kabul ediyoruz? Bu bazen güçlü bir önerme oluyor. Bu böyledir diyoruz. Bu böyledir dediğimizde hayatımızı veriyoruz onun için. O cümle için, o önerme için. Bazen de çok önemsemiyoruz. Ama önemsediğimiz ve önemsemediğimizde hepsi bir önerme. Ben burada bir örnek daha vereceğim. Mesela eşhedü kelimesi var. Eşhedü en la ilahe illallah.
Efendim? Güçlü olması ya da zayıf olması bizim önem vermemiz,
bizim başka durumlarımızla alakalı, onun tasdikimizdeki güçle alakalı bir şey. O güç meselesini keyfilik de olabilir, başka şeyler de girebilir ama mantık bu sınırların dışına çok çıkmamaya çalışıyor. Yani orada başka psikolojik durumlar var, başka durumlar var, sosyal durumlar var. Ben şu örneğin üzerine onu anlatmaya çalışayım. Kanaatimce la ilahe illallah önermesi, çünkü bu bir önerme. Allah'tan başka ilah yoktur. İllallah da diyebilirsin, Hüvallah da diyebilirsin. Ama La ilahe illallah kelimesi müminler için en temel, açık, net önerme. Dolayısıyla burada bir hüküm belirliyor. Burada cümleyi kurarken dilin imkanları içinde ilah yoktur ancak o vardır gibi böyle bir çifte bir şey yapıyor, çifte bir vurgu yapıyor. Böyle değil, böyledir şeklinde. Bu dilin imkanları içerisinde var, onu konuşacağız bir parça şeyin içerisinde, diğer önerme vurgular içerisinde. Ama La ilahe illallah diyen kişi burada bir tasdikte bulunuyor. Mesele tasdik olması. Hani bunu dille yapmasan, Ehl-i Sünnet'in klasik şeyi var ya, dil ile ikrar. Dil ile ikrar. Bu formülasyonlar zaman içinde çıkıyor. Yani aşağı yukarı bu ikinci, üçüncü asırda çıktığı düşünülüyor bu ifadenin. Hani imanla ilgili tartışmalar olunca iman nedir? Yani birisi La ilahe illallah diyorsa, diliyle bunu söylüyorsa, kalbiyle de tasdik ediyorsa, kalbiyle tasdik. Aslında şu tasdikin dışındakiler hepsi tasdiği açıklamak için söylenmiş sıfatlar. Yani bu kalp ile mi olur, akılla mı olur? Ondan sonra dil ile dediğinde yarım dille mi söylüyor? Mesela birisi mesela İngiltere'de Müslüman oluyor. Ona illa la ilahe illallah, o da diyor la la diyemiyor. Olmaz diyor. Sen daha Müslüman olmadın. La ilahe, onu söyletmeye çalışıyor. Bunların şeylerinde örneklerini görebilirsiniz. Yani illa Arapçasını söylüyor. Adam dilim dönmüyor. Allah, sen daha tam Müslüman olamazsın.
İngilizce söylesin.
İşte İngilizce olmaz. Çünkü dil ile ikrarı şey diye anlıyor. Bu lafzı söylemen gerekir diyor.
Ya sonra da geleneksel olarak bizim Müslümanca öğretmeni orada da kalmıyorlar. Sonra bir de sünnet oluyor şimdi.
Bir de oluyor. Yani o yüzden biz mesela dili de ikrar da gelmiyor. Başka kararlar da alması gerekiyor. Değil mi? Başka kararlar da alması gerekiyor. Kıyafetini değiştirmesi gerekiyor. Halbuki önerme olması bakımından sadece buradaki asıl unsur tasdik etmesi.
Sünnet atıyor,
sünnet geliyor, kıyafet geliyor, geleneğe girmesi gerekiyor. Mesela Araplaşması gerekiyor veya işte Türklerle oturuyorsun, Türkler gibi bilinmesi gerekiyor. Biz bir sürü şeyi inşa ediyoruz ama mantık açısından buradaki tek ana unsur tasdikin olup olmayışı. Yani kişi tasdik ettiğinin farkında ise problem yok. Abdülkerim Green diye bir adam var. Videoları da, şeyleri de var. Müftedi, eski bir papaz. Londra'da çok meşhur bu adam. Bu Hyde Park'ta falan çok konuşan böyle egzantrik, bizimkiler demeyeyim de Cübbeli Hoca gibi böyle neşeli bir adam diyeyim en azından. Gidiyor kiliseye mesela. Merhaba diyor. İşte size bir kelime öğreteyim mi diyor. Arapça bir kelime öğrenmek ister misin? Tamam, hep beraber la ilahe söylüyor. La ilahe illallah illallah. Bütün kilise söylüyor. Evet diyor. Hepiniz Müslüman oldunuz. Ne oldu? Hayatında ilk defa demiş. İşte diyor, Müslüman olmak bu kadar kolay. La ilahe illallah dedim mi Müslümansın. Halbuki orada tabii biraz şakayla da karışık bir şey yapıyor bunu. Yani oradaki mesele tasdike dönmedikten sonra diliyle söylemek de tek başına aslında tasdikin bir ölçüsü değil. Çünkü önerme olabilmesi için
neticesi olarak söylüyoruz, ikrar oluyor. Yoksa ikrar olmuyor.
Asla olmuyor. Söz, yani şöyle diyeyim, tabii bu iki tartışma alanını da gösteriyor. Lafız perestler için söylediği anda bitiyor iş. Lafız yetiyor. Ama genel Ehl-i Sünnet'in de kanaati, mantığın da vurguladığı şey, bu tasdikin şuurlu olması lazım. Akıl ile şuurlu bir şekilde yapılması lazım.
Demin ateş için örnek verdiniz ya. Evet. Bu tasdik için de öyle bir açılım yapılabilir. Mantık ona ilgileniyor mu? Yani bir insan onu kalbiyle tasdik ediyorsa onun yap dediklerini de yapması lazım. Eğer yapmıyorsa orada bir şüphe mi var?
Yani o ateşte de Ehl-i Sünnet oradaki o yorumu kabul etmiyor.
Ben onu benzetmek için söyledim. Yani tasdik ettiği halde yapılması gerekli olanları yapmıyorsa, evet, orada da bir sıkıntı var mı?
Tabii, mantık açısından var. Ama Ehl-i Sünnet açısından yok. Şu manada mantık burada kesin olarak diyor ki, bak, başka şeyle ilgilenmiyor. Onun vakadaki ilişkilerinin getireceği problemlerle ilgilenmiyor.
İçeriyle ilgilenmiyor.
Tasdik diyor, burada net bir şekilde senin orada aklen bir hükme ulaşmış olmandır diyor. Bu kadar. Mantığın diyeceği şey bu kadar. Bunun nasıl olduğu, nasıl ifade edildiği, bunun başka ilişkileri, mesela iki örnek var. İslam Ehl-i Sünnet'in tartışmaları içerisinde iki örnek var. Birisi Hazreti Hamza, Çağrı filminden de hatırlayın. amca yeğenini kurtarmak için geliyor, vuruyor, kırıyor, diyor ki o ne diyorsa ben de inerim. Ne diyorsun sen diyor? Allah'tan başka kim? Allah'tan başka kimse yoktur. Tamam, Allah'tan başka ilah yoktur. Akşam eve gidiyor. Ben bir şey dedim ama nasıl bir şey? Ondan sonra gidiyor Resulullah, dinliyor diyor. Gerçek tasdiki ondan sonra gerçekleşiyor. Şimdi burada tartışmalar var. İlk dediğinde Müslüman oluyor mu? Genel itibariyle ilk dediğinde Müslüman oluyor. Ama akşam eve gittiğinde mümin oluyor. Öyle bir fark var. O yüzden şöyle bir ayrım var. Konumuzun biraz dışına çıkıyor bu ama
zaten öyle
sözle söyleyen evet.
Siz hani Müslüman olmanız, mümin olmanız.
Aynı o ayet-i kerimenin de bir şeysi bu. Müslüman olmak isim ve resim olarak İslamiyet'le ilgili iltizam. Orada Risale'nin de vurgusu. İslam olanın mümin olması da gerekiyor. Tasdik etmesi gerekiyor. Bizim burada kullandığımız tasdik, imanla ilgili kısmı mümin olmak. Mümin olmak. Yani bir şeyin öyle olduğunu tasdik etmek. Ha, bunun sıfatını da alırsan Müslüman olursun. Dolayısıyla Müslüman olmak ve mümin olmak aynı yerde olması gerekiyor. Ama vakada bazen Müslümanım diyenin bu tasdiki olmuyor. Ya tamam, Kur'an doğru söylüyor ama bu ayette olmaz. Yani şu, bu benim aklıma yatmıyor. Bunu kabullenemiyorum dediğin zaman o zaman imanla ilgili bir problem var. Tasdikle ilgili bir problem var. Adı evet, Müslüman oluyor. Münafıklar hepsini gösteriyor.
Müslüman muamelesi görüyor. Evet. Çünkü diliyle şey yapıyor.
Diliyle Müslümanım diyor.
Ama mümin kabul edilmiyor.
Çünkü tasdik yok. Mümin kabul edilmemesinin
ama hukuki şeyde Müslüman muamelesi.
Hukuki olarak Müslüman olmak durumunda. Yani evet. Hukuk mecburen, çünkü hukuk dile bakıyor. Zahire bakıyor. Halbuki bizim burada tasdikle ilgili söylediğimiz kısım dışarıdan her zaman görülebilen bir şey değil. Genel itibariyle mantık açısından beklenen şu, kalpteki tasdiğin dilde de olması. Yani dilimizdeki anlamların zihnimizdeki tasdiklerden gelmesi. Önerme kuruyorsun, bu böyledir diyorsun. Bu kalemdir dediğinde zihninde bunun kalem olduğuna dair bir tasdik var ve söylüyorsun. Bu söyleme ile zihindekinin aynı anda gerçekleşmesi lazım. Ama insanız, bazen bu aradaki ilişki kopabiliyor, zayıflayabiliyor. Eğer bilerek koparlıyorsa işte münafıklık oluyor. Münafıklık, nüfukta şey var, nefakada tünel manası var. Yani sen bir yerdesin ama aklın, tasdikin başka bir yerde. Göründüğünün dışında bir ters bir durumda. Bunu bizim bilebilme şansımız var mı? İkinci, üçüncü şahıs olarak. Nihai olarak aslında yok. Dolayısıyla bu tasdikler bizim zihnimizde bize ait durumlar. Bana ait durumlar. Çünkü dışarıdaki insan ancak bunun söylemine bilebilir. Diyorlar ki ama dışarıdan baktığı zaman mesela bunun emareleri olması lazım. Bu tasdikin görüntüleri olması lazım. İşte mesela fiili Allah vardır diyenin şu şu şu amelleri yapıyor olması lazım. Bunlar uzun tartışmalara gidiyor. Mantık açısından sınır şurada bitiyor. La ilahe illallah önermesini dediğin zaman bir hükümde bulunuyorsun. Ve bu ana önerme. Önermelerde şöyle bir durum var, başka bir şeye geçiyorum. Tekrar la ilahe illallah eşeriye geleceğim. Bu ayrım kitaplarda yok. Ama şöyle bir vurgunun ve faydalı olacağını düşünüyorum. Temel önermeler diye bir şey var. Temel önermeler. Temel önerme şu, bazı önermelerimiz var ki hayatta bunlar bizim ana tasdiklerimiz. Yani varlığa bakışımızdaki ana çerçevemiz, bilgiye bakışımızda ana önermelerimiz, ahlakla ilgili ana önermelerimiz, diğer önermeler buna inşa oluyor. Mesela mümin için la ilahe illallah önermesi temel bir önerme diye düşünüyorum. Diğer önermelerimiz de buraya irca edilebilir. Diğerlerini de burayla ilişkilendirmek mümkün. Hüküm, önerme ve hükümle ilgili eşhedünün şöyle bir ilişkisi var, onu da söylemek gerekiyor. Bu temel önermelerle ilgili daha sonra gene konuşuruz. Eşhedü kelimesi şehede ve şahit olmak. Şehede, şehede şahit, yani bir şeye şahit oldu. Ondan sonra şahit kelimesi, bildiğimiz şahit kelimesi. Bir de ne var? Şehit kelimesi var. Ben bu açıklamayı şu anlamda önemli buluyorum. İslam düşüncesinde üretilmiş kavramların birbirleriyle doğrudan ilişkisi var. Risale'de bu kurgu çok daha açık ve bilinçli olarak yapılan bir takip. Kavramların kendisi içerisinde ilişkisi. Mesela Risale'nin hikmetle olan ilişkisi Bediüzzaman'ın Kur'an'ı Kur'an hakim olarak isimlendirmesine yol açıyor. İsmi hakimin tecellisi peşinde gitmesine yol açıyor. kavramların bu tür ilişkilerini takip etmek bence verimli bir zihni egzersize yardımcı oluyor. Burada da eşhedü kelimesiyle de soruyorum mesela. Eşhedü ne demek? Ben şahit olurum. Hani ne diyorlar? Paran çoksa kefil, işin yoksa şahit olsun hesabı. Yani şahit oldun diyorum mesela. Eşhedü en la ilahe illallah. Neye şahit oldun? Hani Allah'ı mı gördün? Evet, Allah'a şahit oldum. Şahit olun, müşahede aleminde yine mesela Risale'nin en önemli vurgularından birisi şahadet alemi üzerinden ispatlar ve burhanlar peşinden koşuyor. Şahit oldum dediğim zaman mesela Allah'ı fiziksel olarak görmek veya şöyle görmek, böyle görmek değil, hususi bir görmeyle gördüğümüzü ifade etmiş oluyoruz. Mesela Allah'ın esmasını gördüğümüzü söylüyoruz. Allah'ın kudretini gördüğümüzü, onu açıyoruz. Dolayısıyla şahit olduğumuz demek bir anlamda bu şahitlik, şahit olan veya şehit olan kişi, işte adam ölüyor, kafası kopmuş. Biz diyoruz ki, Allah diyor ki, Allah yolunda ölenlere ölü demeyin diyor. Yani onlar birer ölü değil, yani şuurları bitmiş değil. Onlar şehit, yani şuurlulukları devam ediyor. Bir şeyin idrakine varıyorlar. Dolayısıyla burada bir idrak düzeyi söz konusu ve şehidin varlıkla ilgili başka bir idrak düzeyine geçtiğini ifade eden bir durum var. Ama bizim daha ölmeden önce söylediğimiz eşhedü ifadesi de benzer bir anlam ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani ben görüyorum. Allah yok canım, Allah'ı görmüyor. Sen avucunu kapatmış ya. Hani ben Allah elimdekini biliyor mu? Elimdeki ne olduğunu, hani o Cumhuriyet döneminde yapmışlar ya. Hani siz nasıldı o hikaye? Elimdeki
ölü ya da diri olduğunu. Kelebeği böyle sıkıyor bir ölü, ama kastettiğiniz bunu bilmiyorum. Kelebeği almış avucuna, evet. İşte elimdeki işte canlı mı ölü mü gibi bir soruyor, bir şey soruyor galiba.
Yok, ben şeyi hatırlamaya çalışıyordum da, hani siz elimdekini görüyorsunuz, elimde şeker var, görüyorsun, bak şekeri görüyorsun, şeker var. Allah'ı görüyoruz, varsa görüyorsun. Görmüyorsan yok. Yani bu manada. Şeyi hatırlar mısınız? Bu üçüncü haftada şeyi konuşmuştuk. Şehadet alemiyle ilgili görmek ve inanmak arasındaki bir ilişki. Eğer bu şahit olmayı önermenin, tasdikin, imanın ve dolayısıyla bilginin bir unsuru olarak gördüğünüzde, şahit olmak da kendi başına bir bilgi türü oluyor aslında. Allah'ı biliyorum yani. Biliyorum. Biliyorum dediğinde tanıyorum manasını düşünebiliriz. Burada biz aslında bir tasdik gerçekleştiriyoruz. O yüzden şöyle bir şey var. La ilahe illallah demek bir tasdik. Eşhedü en la ilahe illallah dediğimizde o tasdikimizi bir daha çifte kavrulmuş hale getiriyoruz. Bir kez daha. Ne fark ediyor? Şu fark ediyor. Tasdikimin bilincinde olduğumu bir kez daha kendime söylemiş oluyorum. Aslında, o yüzden mümin olurken diyor ki, yani la ilahe illallah demek yeterli mi? Yoksa eşhedü en la ilahe illallah mı diyeceksin? İngilizce eşhedü esas söylemiyorlar.
La ilahe
İllallah.
Orada da bir çifte kalmamıştık.
Şimdi la ilahe dediğin zaman o tek başına la ilahe dediğin zaman o geçerli değil. Cümle tamamlanmamış.
La ilahe illallah'ta da bir çifte kalmamıştık.
İşte o cümlenin getirdiği kendi içindeki öyle değil böyle. İlah yok, İki o var. Evet. Yani çifte bir şey yapmış oluyorsun.
Bir ilah var, ondan başka yok.
Evet, veya tersinde ona çift değilleme diyorlar. Öyle olmadığını söylüyorsun. Öyle değil, değil mi gibi. Tersine o dilin imkanları içeri her zaman o mümkün. Bir de başına böyle sıfatlar getirdiğimiz zaman, Arapçada bununla ilgili daha fazla sıfat var. Türkçede biraz daha az zannediyorum. Mesela inne kelimesi, Burhan-ı inneğinin geldi. İnne Allah'e, inne kelimesi var ya. İnne, enne. Bu inne ve enne Arapçada zorunluluk ifade eden bir şey. Bir kez daha inneli cümle getirdiğiniz zaman, inne ve kardeşleri diye Arapça bir gramer kaidesi var. Bir cümlenin başına geldiğiniz zaman onu daha tekit ediyor. Muhakkak, hani bazı meallerde muhakkak ki Allah böyledir. İnnallâhe emrû. İnne dediği zaman öyledir. Hatta mutlaka öyledir diye bir vurgu daha yapıyorsun. Diri bir kez daha vurgulamak için. O tür imkanlar var. Ama işin içinde şehadet olduğu gibi bir tasdiki açıklayıcı durumdan söz ediyoruz. Tasdiki ne kadar netleştirebiliyorsak o kadar güçlü olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla güçlülükten kasıt bir anlamda dille de yapılabiliyor. Dil onu tekrar tekrar kendi kalıpları içerisinde, işte Türkçenin, Arapçanın, başka bir dilin kendine ait imkanları içerisinde daha net nasıl söyleyebilirsin? lafız açısından böyle. Ama esas mesele bu lafızların zihindeki tasdikleri nasıl etkilediğiyle alakalı bir durum. Ben tasdik ediyorum, la ilahe illallah diyorum. La ilahe illallah diyorum ama la ilahe illallah derken oradaki hükmü zihnimde idrak süreçlerine sokuyorum. Dolayısıyla tasdikle beraber bu tasdikleri yaparken tasdiklerin önemli çeşitler üzerinden konuşalım bunu. Bu tasdiklerin hatırlamayla da ilişkisi var. Bir hükümde bulunuyorum. Hükmü zihnimde bir yere yerleştiriyorum. Onun ne olduğunu biliyorum. Ama tasdikin kendisi içerisinde de farklı süreçleri olabiliyor. Mesela idrak düzeyi, işte bunun işte psikolojide şey olarak tabir olsaydı işte bilinçlilik seviyeleri falan tarzında söyledikleri farklı seviyeleri var. Hani bir şey biliyorsun ama bir de dank ediyor. Bir bilmede bir şey oluyor. Burada ben şey kelimesini hatırlayalım istedim. Tezekkür kelimesi. Veya zikir kelimesi. Şimdi zikir, hani zikir yapalım işte hep beraber Allah'ı zikredelim. Hatırlama diye söylemek mümkün. Ama buradaki hatırlama aslında bizim tasdikimizi hatırlama.
Yani tekrar var zikirde.
Evet.
Hatırlıyorum ve tekrarla da tekit ediyoruz. Kuvvetlendiriyoruz.
Kuvvetlendiriyoruz.
Yani tekit ediyoruz. Yerleştiriyoruz.
Oturtuyoruz. Evet. İlişkilerini bir kez daha gözden geçiriyoruz. Bir kez daha onun zihin dünyamızda doğru yerleşip yerleşmediğini hem kontrol ediyoruz, hem teyit ediyoruz, hem bir daha tasdik ediyoruz. Dolayısıyla tasdik mantık açısından bir defa. Hani bir açıdan bakarsan iman ya var ya yok bir açıdan. Ama vakada insan olmaklığımızdan kaynaklanan ondan zaman zaman güçlenme ve zayıflama söz konusu. Dolayısıyla onu bir kez daha idrakine, bir kez daha onu zihinsel süreçlerimize getirmeye ihtiyacımız var.
O yüzden şey yapmışlar değil mi? O kelamda tartışıyor. Evet. İman artar mı, eksilir mi? Artmaz demişler. İman, imansa imandır, artmaz, eksilmez ama kuvvetlenir, zayıflaşır.
Kuvvetlenir, zayıflanırdan kasıt bunun ilişkilerini kurmakta. O da tezekkür yoluyla. Ama tezekkürle beraber yine tasdikle alakalı olacak tedebbür var mesela. Tedebbür. İbret kelimesinin geldiği, tedebbür etmek, tezekkür etmek, tefekkür etmek, bunlar hep bu tasdiklerin süreçleri. Anladığım kadarıyla Risale'de tefekkür bunların en ileri boyutu. Yani tefekkür ettiğinde bu süreçleri de içine almış oluyor. Tefekkür eden kişi sadece lafız olarak la ilahe illallah önermesinden başlıyor. Bu herhangi bir x önermesi de olabilir. Bu kalemdir önermesi de olabilir. Bu kalemdir. Ama düşünüyorum ya bu niye kalemdir? Ya ben buna niye kalem diyorum ki? Yani kalem olmasa olmaz mı? Bir sürü süreçleri var. Hayır, bu kalemdir. Tersinden düşüneyim. Bu kalem olmasaydı ne olurdu? Başka elma armut olurdu. Ama elma armut da değil. O zaman kalemdir. Bunların her birisi ayrı ayrı süreçle ama iş dönüp dolaşıp hep tasdikle ilgili bir duruma geliyor. Dolayısıyla tasdik mantık açısından temel bir zemin. İşte mesela Risale'nin açısından aciz, fakr, şefkat ve tefekkür mesleği olarak görülen insanın kendi varoluşuyla ilgili düşünme süreçlerinde mantık son süreciyle belki daha çok ilgileniyor. Sonuçta peki sen bunları yaptın, düşündün, ettin, acizin anladın, şunu yaptın. Peki hüküm ne? Nereye ulaştın? Nereye vardın? Sonunda ne ulaştığın şey nereye varıyor? Bu anlamda hüküm kelimesinin mesela şeyini hatırlamak lazım. Nihai olarak hikmet kelimesinin geldiği aynı kök, hakeme kökü. Hakem kelimesi de aynı yerden geliyor. Hakim kelimesi de aynı yerden geliyor. Hakem, hüküm, mahkum, mahkumun aleyh. Hepsi kendisine yüklenmiş tasdikleri ifade ediyor. İçindeki ana kök manasında o tasdiklerin nasıl olduğuyla ilgili bir durumu ifade ediyor. Mantık açısından da sevk edilen yön bu tasdikin ne olduğunu ortaya çıkarmak. Bu böyledir dediğinde aslında ne demiş oluyorsun? Neyi tasdik etmiş oluyorsun? Bu bir understand kelimesi var. Understand. Bununla ilgili videolar falan da var. Bakmak isterseniz. Şimdi Türkiye'de zannediyorum böyle bir şey yok ama Amerikan mahkemelerinde bir şey okuyorlar. İşte Amerika'nın gücü devlet olarak hükümranlığını okuyor mahkemeye düşen kişiye. Mehmet mahkemeye gelmiş. Oradan birisi diyor ki şunlar şunlar Amerika'nın hükümranlığı falan. Do you understand diyor. Anladın mı diyor. Mesela vergiyle ilgili bir mahkeme var. Videolarında bakabilirsiniz. Bazı vatandaşlar diyor ki biz Amerika devletinin hükümranlığını kabul etmiyoruz. Dolayısıyla vergi de vermiyoruz. Tanımıyoruz. Biz Amerika'da bir devleti tanımıyoruz. Bu hukuki bir problem olarak var şeyde. Şimdi mahkemeye çağırıyorlar. Okuyorlar onu. Do you understand diye. Eğer o vatandaş dese ki yes derse, I understand derse standin yani duruşun altına gelmiş oluyor. Yani Amerika'nın hükümranlığını kabul etmiş oluyor ve vergi vermek zorunda kalıyor. Ama kişi derse ki hayır ben understand'in içinde değilim. Yani Amerika'nın hükümranlığını kabul etmiyorum. O zaman adamı serbest bırakıyorlar. Tamam sen vergi ödemeyebilirsin diyorlar. Ama devletin hükümranlığına ait olan hiçbir şeyde kullanmayacaksın. Yani bizim şu işte elektriğimiz, yolumuzu kullanmayacaksın. Tamam diyor ben çiftliğimde yaşıyorum zaten. Senin yolunla da alakam yok, şeyinle de alakam yok. Dolayısıyla bu I understand, do you understand diyene no diyen kişi Bediüzzaman gibi birisi oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Oradaki hiçbir hükmü, hükümranlığı kendisine fiil olarak uygulamak zorunda kalmıyor. Bu hukuki bir şey Amerika'da halihazırda. Ama kabul ettim dediğin zaman yani la ilahe illallah cümlesi içerisinde bu doğru mudur yanlış mıdır? Kabul ettim mi etmedim mi? Kamil Bey kabul ettiniz mi etmediniz?
Ettim.
Ettim dediğiniz zaman o tasdikin getirdiği büyük bir şeyi de kabullenmiş oluyorsunuz. Yani sonuçlarına katlanıyorsunuz. Söylediğiniz sözün sonuçlarına, ilişkilerine de razı olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu tezekkür, tedebbür, tefekkürün içerisindeki tasdik aynı zamanda rızayı da beraberinde getiriyor. Rıza. Rızadan kasıt bu dini bir terim gibi ama buradaki bunun doğruluğunu kabullenmek, artık doğruluğuna teslim olmak
demek. Bugün nerede dini bir terim olmaktan çıktı yani.
Teslim teslim olmuş oluyorsun. Teslim oraya bağlamak için buradaki teslimiyet o az önce temel önerme dedim ya bu teslimiyet şu dünyayı da ayıran bir şey. Buraya teslim oluyorsan bunun ilişkili olduğu tüm şeyleri kabullenmiş oluyorsun. Bunu kabul etmiyorsan bu önermenin ilişkilerini kabul etmiyorsan başka bir şey ifadesiyle başka bir evrende oluyorsun. Başka bir kümede oluyorsun. Başka bir küme alanında oluyorsun. O önermeyle ilişkili olarak. Bu da aslında alanların ayrışmasına, önermeler arasında alanların ayrışmasına geliyor. Önerme çeşitleri üzerinde anlatacağım onu şimdi.
Az önce temel önerme diye sözünü ettiniz. Şimdi örneğin la ilahe illallah. O temel bir önerme olarak ele alındığında
alırsa
ya alınırsa o temel bir ilke gibi oluyor.
Evet.
Diğer sonraki hükümlerimizi de hükümlerimizin daha doğrusu doğruluğunu yanlışlığını da tekrar bu temel ilkeye götürerek doğruluğunu yanlışlığını çıkarsayabiliriz. Yani yanlış mı doğru mu tasdik evet. Tasdikini o şekilde yapabiliriz.
Evet, evet. İşte orada işte yöntemler geliştiriliyor. Neye göre bunu yapabilirsin? Nereye kadar yapabilirsin? Yani bir önermenin ilişkilerini nasıl kurman lazım? Orada ben önerme çeşitlerini anlatırken
ya temel önermeden kasıt o muydu hocam? Sizin hani
temel önerme
şu an bir prensip ilke.
Hiç onu kastetmiyorum. Basit manada Mermeşya kendisi için hangi önermeleri temel önerme görüyor? Neyse yani ne diyorlar hani yemek için yaşarım. Yaşamak için yerim mesela. Bunlar bir tercih. Bunlardan bir tanesi senin ilken olabilir. Temel önermen olabilir. Mantık onu karışmıyor zaten. Burada karıştığı şey senin temel önermen nedir? Temel önermelerin var mı mesela? Çünkü şöyle bir şey var şimdi önerme çeşitlerinde birincil olanlar varlık önermeleri, işte bilgi önermeleri, bu demin saydığımız şeyleri bir kez daha yazayım buraya. Ahlaki önermeler, işte estetik önermeler. Bunları kabaca koymuşlar. Bu İslam düşüncesinde de var benzer bir şey ama Batı felsefesinde William Ockham diye bir kişi var. Ockham. bu Okam'ın usturası var. Bu Okam'ın usturası, felsefi anlamda usturasının önermelerle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Çok ilginçtir bu La İlahe İllallah ile ilgili. La İlahe İllallah dini bir terim olarak burada kullanmıyorum. Açık ve kesin bir önerme olarak kabul edilen bir hüküm olduğu için söylüyorum. Bunun yerine başka bir, mesela bu kalemdir cümlesi de bir kişi için gayet açık olabilir. Herhangi bir önermeyi kastediyoruz. Okam diyor ki, en kesin doğruluğa sahip önermeler en yalın önermelerdir diyor. Yalın önerme. Böyle bir şey geliştiriyor. Geliştiriyor dedim, böyle bir hükme varıyor. Bazen biz dilin imkanları içerisinde uzatıyoruz. Sıfatlarla, tavsiflerle, o x, y'dir ifadesinin x için, y için bir sürü başka şeyler söyleyebiliyoruz. Ama o diyor ki, x, y'dir önermesine ulaştığında, yani yalın bir anlama ulaştığında tasdikinde yalın bir şekilde görülebilir. Şahsen ben La İlahe İllallah cümlesinde yalın bir önerme var. Yani net, Allah'tan başka ilah yoktur. Açık ve net bir önerme olduğunu düşünüyorum. Okam'a kadar, o Orta Çağ felsefesinde çok etkili bir isim. O zamana kadar özellikle Katolikler vesaireler böyle uzun, ağdalı cümleler vesaireler, işte felsefi uzun böyle konuşmalar, bunların hiçbirine gerek yok. Biraz Yunus Emre gibi, yani sözün en yalını, en kesin olanıdır. O yüzden mesela Kur'an'ın belagatıyla ilgili önemli özelliklerden birisi sözü uzatmaması. Veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önemli özelliklerinden biri cevamiül kelim olması. Cevamiül kelam olması. Sözü söylerken gereksiz unsurlara girmemesi. İfadenin açık net olması. İfade açık net olduğunda tasdik de açık ve net oluyor. Hüküm açık olurken bakıyorsa kavram da açık oluyor. Yani kavramın açık ve net olması, yani muğlak olmaması, müphem olmaması, hükmün de aynı şekilde açık olmasını gerektiriyor. Şimdi bunlara dayanarak mesela amentü formülasyonu kurgulanırken, yani amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi, mesela bu formun tamamı Kur'an'da yok. Amentü formu Kur'an'da tam bu şekliyle yok. Kur'an'da anlam olarak var, lafızlar da var. Ama bunun böyle açık ve net bir forma sokulması, mesela Ehl-i Sünnet tarafından herkese bir pedagojik bir şey olarak, herkese ifade edilebilecek, gösterecek bir önerme olarak sunuluyor. Dolayısıyla manası Kur'an'da var ama lafzı böyle bir kurgu içerisinde veriliyor. Orada bir hükmün farklı şekillerde anlatılabilmesinin imkanı, tasdikin bir şekilde şekle sokulması da gözüküyor yani.
La ilahe illallah bir önerme olarak ele alınabilir.
Evet, hiçbir mantık kitabında yalnız bu önerme olarak kullanılmıyor. Çünkü mantık metinlerinde bu tür mesela başka bir ilişkisi olduğu düşünebilecek cümlelere girilmiyor mantık metinlerinde.
Yani şöyle bir soru sorsa, hani La ilahe illallah ifadesi bir önerme olarak ele alınabilir mi?
Alınabilir mi? Yani. Sorusu şu, hüküm varsa alınır.
Peki alınırsa nasıl bir önerme olur bu? Yani şimdi çeşitleri, şimdi önerme,
şu birinci kısmı yalın önerme, karışık önerme, bunların farklı, bileşik önerme, şartlı önerme. Bu önermelerin böyle şekilsel şartları var. Kitaplarda o detayları takip edilebilir. Önerme çeşitleri konuşulduğunda konu olarak farklılığı var. Bunların mesela bir başka konu olarak farklılığı var, şekil olarak var. Ve bunları adım adım gidelim. Konu olarak farklarında bir felsefenin ana konuları olarak ayıranlar var. Bir de mesela mesailine göre yine varlık, ontoloji, epistemoloji falan, bunları da dışarıda bırakmadan mesela tarihsel önermeler, tarihi önermeler veya dini önermeler veya mantıksal önermeler. Bu isimlerle de görmek mümkün mü? Mantıksal önermeler. Neyi önemli olur? Mesela sanatsal önermeler. Sanatsal önermeler. Ne var başka? Psikolojik önermeler. Ondan sonra sosyolojik önermeler. Bunları uzatmak mümkün. Yani konu açısından ele aldığı anlam dünyası ile ilgili olarak önermeyi isimlendirmek mümkün. Dini önermeler. Şimdi bunları birbirine ayıracak bir unsur düşünüldüğünde, mesela tarihi önermelerle acaba dini önermeler ayrışabilir mi? Tarihi önermelerle ilgili şu tartışma var. Mesela Kur'an'daki ifadelerin tarihselcilikte bir problem var mesela. Tarihselcilikte Kur'an'daki ifadeler tarihsel mi değil midir diye işte tarihselcilerin tartıştığı, Fazıl Rahman'ların tartıştığı, buradaki önerme çeşidi acaba tarihsel midir diyerek bir tartışma yok. Burada kendi içinde bunların farklı tartışmaları var. Yani Allah bir şeyi bahsettiği zaman, Kur'an'da bahsettiği zaman acaba bu tarihte bitmiş bir şey midir? Kronolojik bir şey midir? Ondan sonra bu gerçek midir? Hikaye midir? Mesela gerçeklik tartışması. Gerçeklik tartışması. Veya tarihle ilgili doğrulanabilir olması. Doğrulanabilir olması. Mesela Allah'ın Hazreti Adem'i, Hazreti insanı yaratması tarihsel olarak doğrulanabilir mi? Şimdi buna girdiğimiz zaman biz tarihin alanına girmiş oluyoruz. Veya tarih diye sınırladığımız tarih her neyse, o sınırladığımız alanın metotlarına girmiş oluyoruz. Mesela Aristoteles'e göre tarihsel önermeler gerçekliği doğrulanamayan önermeler. Dolayısıyla tarihsel dediğim bir şey doğrunun yanlışını bilemez. Çünkü ona göre tarihteki olan şeyler mitolojidir aslında. Tarih diye bir şey yoktu. Bu Herodot'un anlattığı bunlar hikayedir. Doğrulanamaz. Dolayısıyla onun zihninde tarihsel önermelerin bir hüküm taşımaması söz konusu. Veya dini önerme. Hangileri dini önermedir? Dini önerme dediğimiz mesela işte bunun için usuller var. Usulü fıkhın usulleri var. Veya işte kelamın usulleri var. Metotları var. Bu hükmün doğruluk ya da yanlışlık diyeni bilebilir miyiz? Burada temel bir tartışma var. Bunları gene uzun konuşalım. Nelerin mesela Kant'taki estetik yargı ile ilgili Kant'ın tartışması var. Biliyorsun da mesela onu. Yani güzellikle ilgili bir hüküm verilebilir mi? Bir şey güzeldir ya da çirkindir dediğinde bunun doğruluğunu ne belirleyecek? Bunu belirleme imkanımız var mı? Yani bunun üzerinde bir hüküm verirken bu böyledir dedirtecek şey ne?
Benim olup olmaması hocam.
He?
Benim olup olmaması. Benim.
Sen güzelse benim. Güzele güzel demem. Evet. Şimdi o ölçünün ortaya konması gerekiyor. Onu konuşurken mesela sanatsal yargıda, estetik yargıda bunun uzun bir tartışması var. Hangi yargılar doğruluk değerine sahiptir? Hangi yargılarda doğruluk değerini bulma imkanımız yoktur? Böyle bir genel tartışma.
Tartışmada şey de önemli değil mi? Hani diyelim hani önerme olarak ele alınabilmesi için belli kriterler ortaya konuluyor. O kriterleri karşılıyorsa bu bir önermedir. Denebilir. Karşılamıyorsa denebilir. Evet. Ama bunu yani mesela şimdi bu en sonunda ayarı
ayar burada zorunlu olarak dış dünyayı zorunlu görüyor. Evet, dış yani dünyanın ölçüsünde gördüğün bir şeyi esas alarak doğruluğu bilebilirsin.
Yani mantıksal pozitivistler öyle o şekilde alıyor ve işte ayarda mesela ikiye indirgiyor. Analitik, tutolojik önermeler bir de sentetik önermeler. Onlar da tamamen pozitif bilimin yöntemleri bağlamında doğrulanabilirlik ilkesi bağlamında ele alıyor. Ama bu bir yaklaşım tabii.
Şu kısmı önerme çeşitleri olarak konuşuyoruz. Bu bir konularına göre. Bir yalınlık, bileşiklik, basit bir bileşiklik diyeyim buna. Buna mantık kitaplarında var. Bu şimdi senin söylediğin Kant'ta olan Aristo'dan beri gelen analitik sentetik önermeler var. Analitik
içerik
bakımında. Sentetik önermeler. Bunların içinde totolojik önermeler var. Buna da ayırmaya devam edebiliriz. Yani farklı unsurlar üzerinden ayırmaya devam edebiliriz. Mesele şu, bir önermeyi ele aldığınızda onun hangi çeşit olduğunu hangi unsur üzerinden karar vereceğiz? Bu bakımdan mı? Bu bakımdan bu daha formal bir kısım mesele. Konu bakımından mı? Bunu karar veririz. Sen bir şey diyorum.
Yok tamam.
Bu analitik sentezin dışında
yani bu model önermeler mi?
Model hani, önermeler de ayrı bir şey.
İşte mümkün evet. Vesaire hani
o da ayrı bir bağlam. Bunların her birisi ayrı birer bağlam. Yani bir cümleyi ele alırken, bir önermenin doğruluğunu ele alırken bu bağlamların da gidiyor bu. Modalitede üç şey var. Ben onu uzun konuşuyorum aslında da. Felsefi olarak mantığın şeyle alakası, varlıkla ilişkisini konuşan bir şey. İlk haftada biz bir parça konuştuk onu. Zorunluluk, zorunluluk, mümkünlük, mümkünlük, muhallik. Hatırlar mısınız? İlk derste konuşmuştuk bunu. Bir parça her şeyin içine giren bir durum bu. Bir cümle x, y'dir deme hani, tasdik dedik ya. Zorunlu bir şey mi? Mesela mümin için la ilahe illallah önermesi her zaman ve mekan için geçerli. Yani Allah vardır hani işime geldiği için değil. İşime geldiği zamanlarda vardır değil. Veya benim ona ihtiyacım olduğu zaman oradadır değil. Zorunlu olarak vardır. Mümkün müdür? Mümkünlük. Muhal midir? Buna mümteni mesela zorunlu muhal varlığa mümteni varlık diyor kelamdaki tartışmasında. Mümteni. Yani imkan dahilinde değil. Buna bir de şu mümkünlüğün altında şeyi katıyorlar. İhtimal. Muhtemel diyeyim şuraya. Muhtemel. Bu da olasılık hesaplarının olduğu cümle.
Peki muhtemel
Mehmet imkan, yorulmuştur diyorum.
İmkanla ilgili değil mi?
Muhtemellik imkan, imkan mümkünün bir versiyonu. Hı-hı. Bir yani yüzdeliği diyelim. Mehmet yorulmuştur. Bir ihtimal ya yorulmuştur ya yorulmamıştır. Aristo mantığına göre. Mehmet yorulmuştur dediğim zaman bu doğru ya da yanlış olabileceği için önerme. Yorulmamıştır dediğimde de bir önerme. Dolayısıyla bu önerme olmaya devam ediyor. Ama Mehmet yorulmuştur cümlesinin doğru olma ihtimali özellikle modern bilim felsefelerinde bu daha çok vurgulanır oldu. Geçmişte de var. Yüzde kaç ihtimalle doğrudur? %1 yorulmamıştır. %99 yorulmuştur. Burada şeyi tartışıyorsunuz efendim. Yüzdenin arasındaki ilişkiyi konuşuyorsun. Allah vardır cümlesi zorunlu mudur? Yoksa %1 ihtimalli bir önerme midir? Yoksa imkansız mıdır? Bu cümlelere göre, bu buradaki hükme göre hükme göre tasdik şekilleri değişiyor.
Şeyde mesela evet. Tabiat Risalesi'nde yani 4 seçenek sunuyor orada.
Yani, ve 3 ana şeyde 3 ana şeyde
ötürüldüğünde geriye sadece bir tanesi kalıyor. Burada evet. Nasıl bir mesela
onu aslında metni okuyarak yapalım bunu. Aslında tabiat esası içerisinde önemli. Yani tam bunları kullanıyor. Önerme. Bir de şöyle bir şey var. Bazı hükümleri bu böyledir. Bunu esas al. Bunun üzerine de bir şey inşa et diye zemin veren önermeler var. Bu böyle ise şöyledir. O da mesela şartlı bir eşik. Şartlı önermeler vesaire şeyleri değişiyor o zaman. Tasdik değerleri değişiyor. Mesela Popper'da falan burada başka tartışmalar çıkıyor. Yüzde kaç olursa bir cümleyi sen kabul edersen. Doktor diyor ki bu elimdeki verilere bakarak sen öleceksin diyor mesela. Kendi diyor ki zaten ölecek. Ben yeni bir şey söylemiyorsun ki. Ha yok diyor mesela sen 6 ay içinde ölebilirsin. Yani doğru ölebilirsin. Yani bu da yeni bir şey değil. Ben 6 ay değil yani 6 saniye sonra da ölebilirim. Yeni bir şey söylemiyorsun. Doktor diyor dalga geçiyor herhalde bende. Yok diyorum bak elimdeki bilgilere göre. Sen diyorsun ki o bilgilere gerek yok ki ben öleceğim zaten biliyorum diyorsun. Orada bir şey çıkıyor ortaya. Hani bu biraz esprili olabilir ama nihayetinde bilginin türüyle alakalı bir vurgu ifade ediyor. Doktor diyor ki bak benim elimdeki verilere göre biz istatistik yaptık. Bu röntgendeki görülen özelliklere sahip olan 1000 kişiden 900'ü 6 ay içinde öldü. Ne yapalım öldüyse 100 kişi yaşadı. Tamam işte o 100 kişiden biri benim. Şimdi burada bilgi alanları içerisinde tercihler, vurgular şeyi belirliyor. Tasdikle ilgili i̇şte durumu belirliyor.
Tam şeyi söyleyeyim. Bu şeydeki işte şu kitapta bahsedilen şey işte o 1000 kişiden 900 kişi 6 ay içerisinde öldü dediğin zaman hasta depresyona giriyor.
Evet, ölüyor.
Ve ölüyor. Ama şunu dediğin zaman ya o 1000 kişiden 100 kişi 6 ay içerisinde ölmedi ve yaşamaya devam etti dediğin zaman da hasta tekrar psikolojik olarak kendini...
Yani bu dediğin çok ciddi manada konuşulmaya devam edilmesi gereken bir şey ama mantık diyor ki ben orasına karışamam diyor. İnsanoğlunun bu önermelerden etkilenmesi var. Hani birisi iyisindir, iyisindir denildiğinde iyi olması, kötüsün, kötüsün denildiğinde de kötü olması vaka bir şey. Biz yaşıyoruz bunu. Ama mantık diyor ki orası benim alanım değil diyor. O senin aklından ziyade duygularını başka bir şeyle alakalı. Ben o cümlenin doğruluk değeriyle benim yapacağım birinci basamak.
Mantığı, peki biz bu mantığa mahkum muyuz hocam?
Bunun dışında düşünemiyorsun ki diyor. Zorunlu, mümkün değil. Muhallik dışında bana dördüncü bir şey söyleyebilir misiniz? Muhtemellik dışında. Beşinci hani söylerseniz şu çerçevenin dışında bir şey söylerseniz mantık tayini bir hangi, katkı olacak.
Ama hangi mantık? Bu doğru mantığı mı, batılı mantığı mı?
Bütün mantıklarda bu itibarlara göre düşünülüyor.
Bütün ama mesela şöyle bilmesek de
bu var.
Onun için de çalışıyor.
Şöyle bir şey var. Mesela zorunluluk. Mesela Aristo diyor ki şu önermeler ve şartlarda zorunlu önermeler diyor. Siz buna itiraz edebilirsiniz. Yok canım o zorunlu olmaz diyebilirsiniz. Veya şu önermeler mümkündür diye konuştuğumuzda Aristo diyor ki şöyle şöyle olduğunda mümkün olur. Ama siz diyelim hayır öyle olduğunda değil böyle olduğunda mümkündür.
Ama siz fizik kanunları gibi anlatıyorsunuz şimdi.
Bunlar akıl kanunları olarak ele alındığı için. Muhallik diyorsun, muhtemellik diyorsunuz.
Biraz
bulanık mantık da esasında bunun içerisinde. Bulanık mantık bunun dışında bir yerde değil. Bu mantığın ortaya koydu. Bak bir sürü başka bağlam daha var Kamil Bey'le. Yani o bağlamlar üzerinden de konuşabilirsiniz ama bir tanesi de bu modalite. Yani bir önermenin doğruluk değeriyle ilgili her kişi mutlaka onun zorunlu olup olmadığına bakmak durumunda. Buna itiraz edenler nasıl itiraz ediyor? İlk derste biz onu konuşmuştuk. Sofistler itiraz ediyor. Yok böyle bir şey. Bunlara hiç girme diyor. Çünkü mantıksal bir değerlendirme geçersizdir diye görüyor. Sofistlerin tavrı o. Dolayısıyla hiç böyle zorunluluğa falan girme diyen bir grup da var. Bu da mantığın içinde. Bu da mantığın içinde soktuğunuz zaman yani anlamsızlık diyenler var mesela. Anlam yoktur. Yani biz anlamdan bahsettik ki hüküm böyle değil falan. Şöyle diyenler var. Yani cümlen dil anlamı taşımaz. Mesela Budist mantıkçıların öyle dediğini duyuyoruz. Dil anlamı taşımıyor. Bu kalemdir dediğinde çok da buna abartma diyor. Yani bu kalemdir dediğinde Aristo mantığında bu kalemlik üstüne yükleniyor. Yüklem oluyor. Büyük bir iş aslında. Evet. Ama Budist mantığında biraz da belki tasavvufi şeyde de benzer durumları görebiliyorsun. Bunu çok abartma. Bu kalemdir. Ama dil aslında bunun gerçekliğini vermiyor. Ben şuraya bir alan bıraktım, oraya da onu yazacaktım. Şey daha devam ediyor da.
Şöyle bir
şey bitireyim bak. Şu kısımda hakikat olup olmayışı. Hakikat olup olmayışında bu üstler diyor ki bunun hakikatini bilemezsin. Bunun kalem olduğunu zaten bilemezsin. Demek misiniz? Buyur de. Ama o bir hüküm ifade etmiyor. Dolayısıyla bir başka bağlam daha çıkıyor. Önerme ile ilgili hakikat olup olmaması ile ilgili. Veya bu ayarlar vesaire mantıkçı pozitifler diyor ki hakikatini bilebilmek ancak dış dünyayla mümkündür. Bu kalemdir dediğinde bana göstermen lazım diyor. Allah vardır diyorsun göstermen lazımdır diyor. Şeyi değiştiriyor. Önermenin hüküm kısmıyla ilgili bir tercihte bulunuyor. Ama her insanoğlu, her kişi böyle bir tercihte bulunmak zorunda. Bu mantık şeysi içerisinde. Reddeden bile yani sofistler burada hiçbir hükmün geçerli olmadığını da söylüyor. Bunlarla uğraşmaya gerek yok da diyor. Bir de başka bir şey daha diyor. Herkes kafasına göre bunu söylüyor. Yani herkes bu kalemdir derken kendi varoluşuyla ilgili bir durumu söylüyor. O Georgias şeyinde var bu. Kratonus diyaloglarında Eflatun'un eleştirdiği bir şey. Yani adam kafasına göre bu böyledir diyor. Ama herkes böyle yapıyor deyince ben de kafama göre böyle söylüyorum. Mehmet Şah da böyle söylüyor. Siz de öyle söylüyorsunuz. Dolayısıyla herkes kafasına göre bir hüküm veriyor. Herkes kafasına göre hüküm verdiği için relativite, izafiyet hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok. Bu manada. Sen buraya gidecek mi?
Şimdi Aristoteles'te ben bazı dersleri sizin pasörde söylemiştim. Çok şeydi. Yani onda mesela mantığı Aristoteles mantığı ontolojik herhalde.
Tabii.
Yani
bu kalemdir dediğinde onun varlığını da konuşmuş.
Varlık kategorisi bağlamında ele alıyor zaten mantığı. İşte töz en yalın gerçeklik onda. Ne olduğu ayrı.
Yani onu var eden şey, mahiyeti.
Var mıdır yok mudur? Evet. Hani tartışma.
Aristo'da var. Bunun mahiyeti onun özünü oluşturuyor. Evet. Neyi onun özünü oluşturuyor?
Özellik denen diğer kategoriler gibi. Şimdi mesela şeyde yani özne yüklem önermesinde işte özne ve yüklem bir bütün olarak hani onun felsefi şeyinde hani somut birleşik varlık olarak zaten söz konusu
olmak yani zorunda.
İşte
şu ikisi
Ahmet yürüyor.
Mevzu ve mahmul olması lazım. O. Özne yüklem olması lazım. O özne yükleme de bir varlık ilişkisi kopulabiliyorlar buna. Bunun yüklenmesi lazım. Mesela Arapçada bu dir diye ayrı bir şey yok. Elbabı meftuhun diye iki kelime var. Yani x var ve y var. Mevzu var. Elbabı kapı açıktır. Açıklığı kapıya bindiriyorsun. Kapı açık hale geliyor. Ama iki kelimeyle yapıyorsun Arapçada bunu. Diyor mesela Farabi diyor ki burada dil kelimesi Arapçada bu iki mevzu ve mahvulün, özne ve yüklemin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ama Türkçede biz bunu aidiyeten ifade ediyoruz. Dirdir veya değildir diyoruz. Öyle öyle bir şey ama varlık ilişkisi olarak söylüyoruz. Yani, senin zihninde bir şey daha var. Onu da şöyle bir başka bağlam olarak söyleyeyim. Kant'taki mesela Tanrı vardır cümlesi. Bunu uzun konuşalım da. Oraya yetmeyecek. Şunu büyük bir şey olarak yazdım şuraya.
Yok ben şey için, mesela hani şunun için, hani dağıtmak, yani dağıtacaksa hiç şey yapmayalım. Yani, şimdi, kimilerinde hani bu şeyler, hani bir ifadede bulunmak tamamen dinsel. Yani doğrudan bunun gerçeklikten ya da işte kendi dışındaki bir takım gerçekliklerden doğrudan bir bağlantısı yok. Ya olmayabilir.
Problem orada zaten. Var mıdır yok mudur? Her önerme için soruyorsan bunun ilişkileri nelerdir? Böyle bir varlıksal durum var mıdır yok mudur? Bunu sorguluyorsun.
İşte orada dilin yapısı, dil meselesi. Yani işte ele alınmaya başlanıyor bu sefer. Yani o dilin yapısı çözümlenmeye.
Yani, bunu yalnız kimler yapıyor? Yani. Mantıkçı pozitivistler yapıyor. Analitik felsefeciler yapıyor. Evet. Burada diyor öyle sağa sola zihnini karıştırma. Başka şeyleri kafana sokma. Sofistlerin şeyini hatırlama. Buradaki mesele dilsel analizdir. Oysa varlık meselesini dilsel analiz üzerinden çıkarabilirsin diyorlar.
Ama bu aslında evet. Çok önemli bir şeyi de sağlıyor. Evet. Mesela eğer Aristoteles'in o tözcü yaklaşımını kabul etmiyor.
Evet. Edemez. Yani, çünkü dile vurgu yapıyor.
Tamamen şimdi masa işte hakkında, belli bir masa hakkında bir şey söylediğimiz zaman yani çeşitli yüklemler, nitelikleri ilişkilendirdiğimiz zaman orada masa bir isim olarak ele alınıyor. Evet. İşte diğer niteliklerde zaten masa hakkında iki şeyler. Yani zaten masa bütün o niteliklerden
ibaret
gibi. Ama işte şeyde Aristoteles'te masa farklı, tözü farklı.
O yüzden işte demin Kamil Bey'in işte dediği gibi ya yeter bu Aristo'dan ne çekti bu kadar buna itiraz edelim dediğimizde de şimdi böyle bir şey ki Aristo'nun kendisi değil de Aristo'nun bu bahsettiği çerçeve herkesin konuştuğu bir çerçeve olarak karşımızda duruyor. Bu sadece Aristo'ya da ait bir şey değil aslında nihai olarak.
O yüzden mesela
alalım, kendisini almayalım. İşte o mümkün mü değil. Mesela İbn Sina bu çerçeveyi alıyor. O varlıkla ilgili tartışmalarda Aristo'dan farklı bir şeye dönüştü. Yani senin o koyduğun çerçeve insan zihninin zorunlu olarak sahip olduğu bir çerçeve ama ben oradan başka bir şey çıkarıyorum diyorlar. Mesela İbn Rüşd buna itiraz ediyor. İkisi ayrılamaz diye görüyor. Yani çerçevesiyle içeriğini ayıramazsın diyor. Şurada form var mesela. Burada dediği önermeler ya basit olur, ya birleşik olur, ya şartlı olur. Hakikaten böyle. Bunun dışında bir şey bulamıyorsun dilde yani. Ama basit önermeler şudur dediğinde itiraz edebilirsin. Mesela şu cümle basit bir önerme değildir diyebilirsin. Ya şu birleşik önermedir diyebilirsin. O tartışma işi başka bir zeminde devam ettiriyor konuşmaya. şeyde de mesela bu Tanrı vardır cümlesiyle ilgili Kant, ben diyorum mümin olarak Kant Tanrı'nın varlığına inanan birisi. Yani mümin olduğuna dair benim kanaatim var. Ama Tanrı vardır cümlesini anlamsız buluyor. Dil açısından. Çünkü diyor, Tanrı demek diyor. Zaten var demek diyor. Var, tekrar vardır demene gerek yok ki diyor. Yani iki de var. Totoloji yapmış oluyorsun. Dolayısıyla Tanrı vardır cümlesi sana yeni bir bilgi vermiyor diyor. Şu analitik ve sentetik şeyindeki tartışmanın devamı bu.
Burada varlığı
bir yüklem olarak görmüyor. Varlık ayrı bir yüklem değildir.
Veya, bir yüklem olursa ikilem mi? Orada bir sıkıntı.
O zaman şöyle bir Tanrı var. Sen bu Tanrı'ya varlığı yüklemiş oluyorsun. Var olan Tanrı, var olmayan Tanrı yapıyorsun. Tanrı içinde böyle bir şey düşünemezsin diyor.
Yağmur yağıyor dediğimiz zaman ne oluyor?
Yağmuru yüklüyorsun.
Değil. Mesela yağmur yağan bir şeydir. Zaten tekrar yağmur yağıyor dedi. Evet. Anlamsız
i̇şte olacağını. Yani o cümle üzerinden mesela bu analitik mi sentetik mi diye konuşmaya devam ediyoruz. Bu yeni bir bilgi veriyor musun?
Ama yağmur var, Tanrı var gibi değil. Yağmur var gibi.
İşte orada Tanrı var diye de ontolojik gördüğünde.
Yağmur yağıyor, yağmur.
Evet. Orada ayrımlar var mesela. İsim cümleleriyle fiil cümleleri arasında fark yapılıyor. İsim cümlesi mesela kapı açıktır. Şimdi de doğru. Belki yarın da doğru. Ama kapı açılıyor dediğin zaman işte o zaman zaman giriyor. Zaman kategorisi giriyor işin içine. Kapı şimdi mi açılıyor, yarın mı açılıyor? Başka bir tartışma alanına bizi götürüyor. Bununla ilgili çok ciddi şey tartışmalar var. Zamanlarla ilgili. Mesela şey tense diyorlar ya, İngilizce'deki tense'ler. Tense'ler bu zaman kategorisiyle ilgili bir şey. Arapça'da da öyle. Arapça'da işte az önceki zevveç tüde zaman yok. Mazi diyebilirsin, hani mazi sigası, evlendin, diyorlar ki mazi sigası aynı zamanda mükemmel bir siga. Dolayısıyla zaman dışı, şey dışı. Yani ben evliyimdir demiş oluyorsun.
Devam edelim.
Dilin, zamanın bölünemeyeceği bir şey. Mesela la ilahe Allah vardır. Şunu sormuyoruz. Dün mü vardı, bugün mü vardı, yarın mı vardı sormuyoruz. Zamanın dışında bir şey yapıyoruz. Aslında kategorilerle ilgili tartışma o yüzden önemli. Allah'ın mesela varlığını konuştuğumuz zaman o varlığın zaman ve mekan sorunları ile ilgili başka problemler bize sunuyor. Bunları konuştuğumuz zaman bu ne tür bir önermedir diye sorduğumuz zaman burada bize bir çizelge veriyor. Ve orada bir tercihte bulunman gerekiyor. Mesela ne? Arapçada gul hüvallah deniyor mesela. Hüvallah de. O Allah'tır. Hüvallah. Mesela o Allah'tır. Şimdi bu hem bir ayet. O Allah'tır. Hüve Allah. Hüvallah. Ama diyor ki sadece o desen de olur. Hu desen de olur. Hu dediğin zaman Allah diyorsun zaten. Hu demek Allah'tır demek. O Allah'tır dediğinde yine la ilahe illallah'taki gibi bir çifte kavramış yapıyorsun. Şimdi bu önemli olarak nasıl ele alınacak? Bunun ilişkileri başka bir bilgi problemi var mı mesela? O ayrı bir şey mi? Allah ayrı bir şey mi? Bunların üzerinde dil şeyler üzerinden tartışmalar var. Bu besmele ile ilgili mesela Bismillah Allah'ın adıyla Bismillah Allah'ın ismi. Allah'ın ismi ne? Billah desek mesela nasıl olur? Şeyin ilk cümleleri öyle, Kızılayacağız'daki ilk tartışmalar öyle başlıyor. Allah'ın adı ile. Allah'ın adı kendisinden ayrı mıdır? Değil midir? Şimdi bunu sorun etmeye başladığın zaman bir şeyde tercihte bulunman gerekiyor. Bu nasıl bir önermedir? Ayırmaya başlamak demek onun bilgisiyle ilgili konuşmaya devam etmek demektir. O da işte bilgiyle ilgili ilişkinin sürdürülmesi anlamında. Ama tercih edilmesi, tavsiye edilmesi gereken bir durum söz konusu. Evet, yorulduk herhalde de şey konulara girince.
Ben şeyi tam anlamadım. Yani Kant'ın mesela Tanrı vardır ifadesi. Yani
Tanrı bir şeksik
olursa
hani, yok, bunun doğrulama değeri açısından şey görmüş. Yanlıştır. Yüklenebilecek bir durum olarak görmüyor. Onu yüklemenin
Cümle açısından. Tanrı vardır cümlesi sana yeni bir bilgi vermiyor.
Tamam.
Yani Tanrı'nın var olduğunu sen Tanrı vardır cümlesiyle öğrenmiyorsun. Hı-hı. Dediği şey aslında. Yani ben sana Tanrı, Tanrı varmış. Öyle bir cümle değil bu diyor. Dolayısıyla bu çok da anlamlıdır. Ben sana Tanrı vardır desem de demesem de sen onu mükemmel varlık olarak biliyorsun zaten.
Bazen güçlü oluyor.
Bir de benim sana onu dememe gerek yok.
Yani
bu cümle sana yeni bir bilgi veriyor.
Yani şey açısından hani yüklem olarak ele alındığında varlık, yüklem olarak ele alındığında yani böyle bir ifade ne gibi bir sıkıntı, mantıksal açıdan ne gibi bir sıkıntıyı çıkartabilir?
Yeni bir bilgi vermiyor. Yok yeni bir vermiyor. Sıkıntı yok. Yani bir iş, yeni bir şey vermiyor. Yeni bir şey vermeyince de gereksiz oluyor yani. Hatta anlamsız oluyor. Tırnak için. Anlamsız oluyor.
Hocam ben şimdi bu level atlayayım.
Ben ona gireceksek kapatayım dersi o zaman. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bugün de tamamlamış olalım. Evet, Alev abla ne demiş?
Ya şimdi Alev abla bütün o kitaplarında, konuşmalarında ısrarla söylediği bir şey var yani. Aristo mantığına şeyi var. Temelden bir itirazı var. Yani bu iş siyah beyaza döküyor, sıfır bire döküyor şeklinde. Ve bu diyor batının mantığıdır. Bizim de şeyimizi, ihtiyacımızı karşılamıyor. Doğunun da kendine has bir şey
var. Batılı mantığı tam batılı değil mi? Müslümanlar da çok kullanıyor bunu.
Ya ama o, ya aynen işte.
Bir de Aristo batılı mıdır, doğru mudur acaba?
O şöyle.
Neyse, işte ne bu hep de anarşizm.
O manada ağırlıklı İslam felsefesi ağırlıklı Aristocudur. Yani şey doğu oldu. Doğu değildir mesela. Doğu dediğimiz şey belki biraz tasavvufu düşün. Doğu dediğimiz Hint mantığıdır, Budist mantığıdır. İşte yani, o hem gelen
şeye yani görünen dünyaya veya fizik dünyaya mahkum ettiğini.
Öyle ama hukuk öyle, İslam hukuku öyle. Ya katilsindir ya değilsindir. Yani İslam'ın hem katil olmayan İslam hukuku açısından mümkün değil. Hukuki açıdan. Yok, hukuki açıdan öyle ama varlık açıdan yani
bütün
şey var.
Öyle kolaylarda bu şekilde var. Yani ya katilsin ya değilsin.
Tabii hukuk açısından bak, hukuk o yüzden bizim İslam düşüncesinde hep böyle eli kılıçlı mı diyeyim artık yani demokrasi kılıcı gibi bütün düşüncenin tepesinde şey yapmıştır yani haddinizi bilin. Bu ya böyledir ya değildir. Yani bunu tekfire giden yönünde buna katabilirsin. Başka hukuki süreçlerine katabilirsin. Ama tasavvuf orada başka bir şey de buluyor. Başka bir damar da buluyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına birisi geliyor. Cibril hadisi. Konuşuyorlar Resulullah Aleyhisselam'la. Siz biliyor musunuz kim olduğunu diyor. Onlar diyor Dihye herhalde. Dihye diye bir sahabe var. Dihye'nin kelbi herhalde. Onun Cibril olduğu ortaya çıkıyor. Bu başka bir anlatıma giriyor esasında. Yani mahkeme açısından o kişi ya o kişidir ya da o kişi olmayan yani ya odur ya değildir. Yani mahkemeye çıkan birisi insan mıydı değil miydi diye bir kadı o polemiğe girmez. İnsandır, bu kişidir, ondan sonra sorar bu katil midir değil midir diye. Yani ben vurmadım aslında Allah vurdurdu beni falan derse akli dengesi bozuk diye atar şeyi. Yani tasavvufu açıdan öyle değil ama tasavvufu açıdan aslında bu şer'i şeye uyması gerekiyor ama mesela 2 artı 2 buradaki hüküm olarak söyleyeyim ben hep bu sizin ekonomi şeyine de bence çok uyacak bir şey. 2 artı 2 kaç yapar hocam?
4.
Evet. Mantık açısından zorunlu sonucu bulmamız gerekiyor. 4 diyelim. Ama mesela tasavvuf açısından inşallah veya bir Müslüman açısından inşallah 4 eder. Allah isterse 2 artı 2'yi 0 da eder. Yok etmez mi Allah? İsterse 2 2'yi 0 eder. İsterse 2 2'yi 8 eder. Hani 2 malın var. 2 malla birleştirdin. Normalde 4 eder. Fıkıh burada. Yani şeriatın burada bu hükmü tutması var. Aristo mantığı da burada bir paralellik arz ediyor. İslam hukukundaki, İslam hukuku ondan ibaret değil ama en azından çekirdekteki çerçeve açısından 2 artı 2 4 ettiğinin bilinmesi lazım. Akıl burada bir zemin teşkil ediyor.
Ama Allah isterse bu iki iki sekiz de eder.
Zaten eder mi eder? Öbür zemini mesela hukuka taşımaya kalkınca batılı ikrar ediyor.
Tabii bu sekizi kalkıp sen hayır benim sekiz tane şeyim vardır diye mahkemede bir şey yaparsan akli dengen bozuk diye hükmederler. Veya hesapsız kitapsız olmakla hükmederler. Bu şey diyelim sağlam zemin burası sabite. Bu sabit olduktan sonra o yüzden geçmişte hani şeriat ve hakikatin ve tarikatın aynı yerde olma zorunluluğunu şu zemini basacak. Bu zemini bastıktan sonra ya ama aslında hakikatin de böyle. Yani burada dört görüyorsun ama Allah onu sekiz kuvvetinde yapıyor. Yorumlara gidebiliyorsun. Ama şunu yok sayamıyorsun. Bu Aristocu mantık. Yani Alev Alatlı'nın dediği eleştirileri ben şöyle düşünebiliriz diye şey yapıyorum. Yani Aristo mantığı denilen şey sadece Aristo'nun bulduğu bir şey değil. Bu dış dünya realizmine dayalı olarak çıkarılan hükümlerin olduğu bir dünya. O yüzden İslam okulunu özellikle Gazali'den sonra bunda hiç problem görmemişler. Zahiri olarak mesela ne diyor Üstad Kutu? Devlet ele bakar, kalbe bakmaz. Elindeki belge adamın katil olduğunu gösteriyorsa hakim onu katil olarak mahkum eder. Ama der ki işte Allah hakikatin içerisini Allah bilir. Allah'u alem bissera. En doğrusunu Allah bilir ama ben elimdeki zahiri şeye göre hükmederim. İnsanların burada bir zorunluluğu var. Mantıksal zorunluluk bu. Ama mantıksal zorunluluk her şey mi? Her şey değil. Mantıksal zorunluluğun dışındaki varlık alanı İslam düşüncesi zaten şey yapıyor, ona hakkını teslim ediyor. Ama mahkemeye gelmiş, hukuk işte burada çok ciddi, hukuk ve felsefe arasındaki şey. Felsefenin sonucunda yani nasıl diyeyim, yani tuzu kuru. Ama hakim karar vermek zorunda. Bu adam hırsız mı değil mi? Ya inşallah değildir. Yani Allah affetsin bir zaman hırsızlık yaptı ama şimdi o. Hayır. Hukuk orada şeyi tutmak zorunda. Çerçeveyi tutmak zorunda. O tasavvufi şeyde veya felsefi şeyde onun ileri yoluna hem hendesi işte farklı ihtimallerin olması. Yani Allah diyor ki iman eden ve hayır amel sahibi olan cennete girecek diyor mu? Benim eniştem şey diyor, hacca gitti geldi, ben cennetliyim.
İnşallah.
Ya enişte dedi, ya böyle deme. Ya nasıl ne deme diyor, hadiste yok mu? Hacca giden kişi kevülüde ümmiye annesinden tertemiz doğmuş gibi diyor. Allah Resulü değil mi? İtiraz mı ediyorsun? Yani Allah'a peygamberi itiraz mı ediyorsun? Ya öyle ama işte bizde halk recal. Bunlar sizin uydurduklarınız değil, yani içine uydurduğu şeyler. Hacca giden insanın günahları affet. Şimdi bizde haf vereceğim. Allah açık diyor. Şunları yaparsan cehennemlik olursun. Bunları yaparsan cehennemlik olursun. Ama ehl-i sünnet nasıl formülasyon? Yani haf vereceğim. Yani ölüm sonrasındaki hükmü biz bilmiyoruz. O yüzden hüküm Allah'a ait. Allah bugün bize söylediği özellikle bu ceza hukuku ile ilgili isimlerde bu çok ciddi tartışılıyor. Ceza hukukunda şartlar var. Şunları yaptı, tespit edilen katildir. Bunu yapan şudur. Ama adam hakikatte katil değil. İşte Üstad'ın kaderle ilgili şeysi var. Hani insan zulmediyor ama kader adalet ediyor. Eğer hak etmediği bir şeyse hiç önemli değil. Ahirette karşılığı var vesaire. Ama biz bu dünyanın şartlarına baktığımızda hep şu mantık çerçevesi geliyor. Ve mantık çerçevesi bizim insanlar arasındaki yegane sınırımız. Onun dışındaki Allah'la olan ilişkimiz, kainatla olan ilişkimiz farklı olabiliyor. Bir resim var. Hacı Bektaş Veli'nin elinde bir asa ve bir kedi var. Biliyor musunuz o resmi?
Evet.
Elinde yılan var. Burada da aslan var. Böyle fotoğraflar var.
Evet.
Alevilerin şeylerinde. Ona bütün kainat dost olmuş. Elinde yılan asa, yanında da aslan kedi. Hiç kimse bunu yapacağım diyebilir mi?
Yani, bu söylediği yer tam da burası.
Tam da burası ama bu özel ve genel kuralın dışında kalan bir şey. Sen hakiki iman edersen bütün kainata dost olursun. Bütün üzerine gelen köpekler de sana dost olur. Bütün yağan yıldırımlar, şimşekler sana gülgülistan olur. Bu ayrı bir şey. Ama şu var. Şu çerçeve içinde reel dünyanın gerçekliğinde şimşek başına düştüğünde ölürsün. Şimşek düştüğünde yakar. Ateş yakar, su boğar. Mantık da burası ile ilgili zaten. O yüzden sınırlı bir şey. Su boğar, ateş yakar. Suyun yakmadığı çok zaman olmuş. Ateşin boğmadığı çok zaman olmuş. İbrahim, Hazreti İbrahim'i yakmamış. Su, Hazreti Musa'yı boğmamış.
Ama mesela birisi birini ateşe atmış. Ben de belki yakmaz diye attım.
Hayır, diyemezsin. Hayır, diyemezsin. Asla diyemezsin. Asla diyemezsin. Çünkü çerçeve belli. Ama birisi atıldığında hala yanmayabilir. Ben buna inanıyorum. Hala boğulmayabilir. Boğaz Köprüsü'nde adam atlıyor, intihar ediyor, ölmüyor. Ama şuradan ayağa kayıp ölen, başını çarpıp ölen insanlar var. Yani burada mantığın çizdiği çerçeve bizim dış dünyadaki reel dünya, gerçek dediğimiz şey, gerçekliğinde kuralları. Ama Allah bunları aynı zamanda sünnetullah diyor. Yani sünnetullah da 2+2=4 eder. Yani bu adetullah da bu böyle çıkar. Yani sebep sonucu sünnetullah da getirir. Ama bozulmaz mı sebep sonuç? Bozulabilir. Ama onun bozulabilir ihtimalini konuşmadan önce aslını temellendirmek lazım. Yani
kuralı koyalım. Diyor.
Kuralı koyalım. Ondan sonra istisnası olur, şaz olur, başka türlü de olur. Allah bunu değiştirir, dönüştürür. Bu artık bunun üstünde bir şey, ötesinde bir şey. Ama bu bizim kural sahibi olmamızı gerektiriyor. Hintliler diyeyim ben mesela, Alev Alaklı muhtemelen o kısmı atlıyor. Hintlilerden bu ölçüyü reddeden insanlar, bu masa köpek de olabilir. İşte insan adamı görüyor, bu yarın yılan da olabilir. Bütün algı dünyaları karışan milyonlarca insan var Hindistan'da. Hem de mantığı güzel, üstad da uyguluyor onu. Yani
o, hem böyle şey, hem böyledir. Yani,
ama ölçü kaçınca
reddetmiyor.
Şimdi hem değil, ne diyelim, onu da abarttığınız zaman ya dayı şimdi kaybediyoruz. Zihin ya da diye çalışıyor. O çalışma yaptıktan sonra hem diye geçiyor.
Evet.
Hem diye karıştırdığımız zaman veya Müslüman'ın o kuyduğu çerçevenin ötesini az zorladığımız zaman vahdeti vücudun içine düşüyorsun. Yani ben Allah oluyorum, Allah ben oluyor. Yani
ama ben şimdi orada da yani batınilik oluyor. İşte batınilik orada şu bir nevi şey. sofistlerin durumuna düşüyor.
Çok güzel. Çok güzel. Evet. O sofistlerin durumuna giden bir yön var. Sofistlerin bir noktaya kadar beraber gidebileceğin bir genişlik, anlam genişliği var. Ama orada şey sınırı tutuyor. Yani İslam düşüncesi en azından orada bir sınırın çekilmesi.
Yani yanlış aktarmış gibi olmuyor da yani ya dayı zaten yok saymıyor Allah. Ama ya dadan ibaret değil.
İbaret değil, doğru. Bir şey. Ama her ikisinde ifrat tefrit meselesi var. Ya da problemler var.
Evet.
Hem de bu manada problem oluşabiliyor. Zihin zaten bunların arasında anlık kararlar veriyor. Bir adam katil mi değil mi? Ya hem katil, bir parça katil olabilir, bir parça olmuyor. Mesela şeyde var ya, bu Türkiye'de uygulamıyor ama mesela jüri sisteminde suçlu mu suçsuz mu? Ondan sonra bu var, suçlu suçsuz
12.
Veya
suçlu
suçsuz mu diye bir karar var ama bir de ne kadar suçlu. Adam suçlu ama %10'luk ceza verebiliyorsun ona. Şu şartlarda. Adam suçlu ama %99 suçlu. Yani bu oranlar hukukta net gözüktüğü için söylüyorum. Farklı farklı yorumları bizi götürüyor yani. Ya hem suçluyum hem suçsuzum. Yeni şey öldü abi. Bunu, siz de bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz de, bu Hitler'in bir adamı varmış. 1969'da bilmem kaç kişiyi öldürtmüş. Hitler lideri. Bunu mahkeme ediyorlar. Mahkemede diyor adam ben suçsuzum. Suçsuzum diyor. Bir sürü insanı öldürttü. Suçlu olan toplumdur diyor. Ben masumum diyor. Toplum bu insanları bu hale getirtti diyor. Kendilerini öldürttüler diyor. Hani bana kendini de öldürtme diye ya. Suçlu sensin. Öldürtme beni şimdi falan. Şimdi yani döven mi dövülen mi suçlu meselesinde. Şimdi orada önce idam cezası vermişler. Ama adam yani kendisinin hep suçsuz olduğunu düşünüyor. Şimdi orada devlet otoritesini mi diyeceksin, mahkeme otoritesini mi diyeceksin, toplumun karar verdiği mekanizmalar mı diyeceksin, orada bir şey oluyor, birisi o hükmün nasıl belirleneceğiyle ilgili bir ağırlık koyuyor. İnsanlar o ağırlığa göre, mesela Amerika'da bir zamanlar at hırsızlığı ölüm cezası sebebiymiş. Niye diyor? Atımı alırsan benim bütün hayatımı almış oluyorsun, beni öldürmüş sayılırsın, dolayısıyla atımı aldıysan senin idam edilmen lazım. Şimdi bunu o şartların içerisinde ilkeleriyle, kavramlarıyla bir değerlendirmek lazım. Şimdi jüri sisteminde de şey diyorlar. Jüri bu arada şeyden almış. İspanya'da jüri uygulaması 12. yüzyılda falan varmış. Yani bir heyet doğrulukla ilgili bir karara varacak. Yani çoğunluk hata üzerine birleşmez kaidesince. Tek başıma kalırsam yanlış hüküm verebilirim. Ama bir grup olursa o grup yanlış yapmaz. Çoğunluk yanlış üzerinde birleşmez. Mesela bu bir tercih. Şimdi doğru mu yanlış mı? Bunu hukuk felsefeciler konuşuyor yani. Burada hükmü vermek için o jürinin kararı mı, işte üst mahkeme, altı, bunlar çok ciddi çünkü kendi içinde şeyleri var, mekanizmaları var. Ama orada bir tercihte bulunuyorsun. Yani o süreci neye göre yaptığına dair bir tercihte bulunuyorsun. Kendimiz de şahsi olarak da herhangi bir şeyle ilgili karar vereceğimiz zaman bir sürecin içine giriyoruz. İşte bak Hüseyin Getir'in kitapta öyle değil mi? Mesela bir rasyonel kararlar veriyoruz. Alışveriş yaparken hesap kitap ediyorsun belki ama sonra yeter artık alıp çıkayım diyorsun. Bir şey alıp geçiyorsun, bir hüküm veriyorsun. Şimdi buradaki önermeyle ilgili kısmı şu. Sonuçta ben o hükmü verirken hangi özelliklere dayalı olarak bir hükme ulaşıyorum? Mesela orada kişinin onu izah etmesi, dayanaklarını göstermesi. Tamam, bitirdik ya sen.
Yok.
Tamam, hakkınızı
evet,
biz bitirdik de bu
her şey kısmını. Allah razı olsun. Bunu buraya koyayım, ben görünmüyor.